Merhaba sayın izleyiciler. Bir programda daha birlikteyiz. Gece yayınında. Hoş geldiniz de Sayın Doktor
Hoş
Cihat
bulduk.
Gündoğdu. Sayın Altuğberker siz de hoş geldiniz.
Tekrar hoş bulduk.
Evet, evrimden bahsetmiştik bir önceki programda. Yine evrimin önemli yönlerine değinelim.
Sineğe bakıyorsunuz, sinek üstün bir uçuş teknolojisine sahip. Hem yollanma bakımından hem enerji sarfiyatı açısından çok daha ucuza getiriyor sinek. Yani ve yani bir yaktığı yakıt derseniz işte öyle çok uzun meşakkatli yollarla edinilen bir yakıt da değil. Aldığı işte yolunu belirlemede edindiği, kullandığı makinalara bakıyorsunuz. Özel makinalar kullanmıyor. Vücudunda zaten onları hazır olarak bulmuş. Nasıl oluyor bu? Ya da mesela bir sivrisinek gece görüş sistemlerine sahip olarak yaratılmış oluyor. Bu tesadüf olabilir mi? Yani sonuçta Allah'ın kusursuz bir yaratışı var. Onu görmüş oluyoruz inşallah her defasında.
Geçtiğimiz günlerde yine sinekle ilgili değil mi? Jiroskop sistemini gündeme getirdiler.
Evet.
Muazzam bir dengeleme sistemi varmış. Saniyede 250 kere kanat çırpan sineğin üzerine minik teller yerleştiriyorlar ki dengesini bozabilmek için her dengesini bozdukları anda o saniyede 250 kere yaptığı hareketteki özel ayarlamalarla ve otomatik bir sistem anında dengesini buluyor, düzeltiyor hemen rotasını.
Evet.
Bu çok muazzam bir sistem.
Yani muazzam bir sistem. Bakın kelime yani buna açıklamak lazım. Neden muazzam? Çünkü bunu hesaplamışlar bilimsel olarak. Şunu görülmüş. Meyve sineği bildiğimiz meyve sineği, sirke sineği ya da diğer adı. Özellikle rotasını değiştirecek bir şey yapıyorlar. Suni olarak yolunu şaşırtmaya yönelik bir şey yapıyorlar. Rüzgarla ya da uçtuğu rotada yönünü değiştiriyorlar suni olarak. Ve sinek bakın ne yapıyor biliyor musunuz? 60 milisaniyedeki 2 derecelik bir farkı bile rotasındaki 2 derecelik bir farkı bile 60 milisaniye içinde hemen düzeltiyor. 60 milisaniye. Yani bir saniyeden bahsetmiyoruz. Hani uçaklar da öyledir ya. Mesela uçuş mühendisi vardır içeride. Birinci ve ikinci pilotun yanında uçuş mühendisi bulunur. Uzun uçuşlarda, kıtalar arası uçuşlarda. Rotayı devamlı hesaplar. Rotadan bir çıkış olduğunda rotayı tekrar belirler. İşte rotadan ne kadar kaç derece sapma olmuşsa özel makineler kullanarak bunu yapar öyle değil mi?
Tabii.
Bakıyoruz meyve sineği. Sinek bu. Yani doğada pek çok örneğini bulabileceğimiz sıradan bir canlı. Sıradan diyebileceğimiz bir canlı. Ama bakıyoruz hiçbir şekilde sıradan değilmiş. Allah'ın eşsiz bir yaratma gücü var. Sonsuz bilgiyle yarattığının bir kanıtı olarak karşımıza çıkıyor sinek. Bakın 60 milisaniyede 2 derecelik bir farkın bile olmasına izin vermiyor ve hemen düzeltiyor. Sinek bunun farkında mı peki? Hayır. Bilim adamları şöyle diyorlar. Otomatik pilot diyorlar. Yani sinekte otomatik pilot sistemi var diyorlar. Yani bunun için özel iki tane alıcısı var. Onu da tespit etmişler. Özel iki tane çıkıntısı var bunun için yaratılmış olan. Ve bunlar tespit ediyorlar rotadaki 2 derecelik bile bir farkı. O
Bak,
derece üstün bir şekilde yaratılmış maşallah.
bunu sineğin üzerine gösterelim aslında. Çünkü sineğin uçuşu hakikaten çok büyük bir mucize. Ki yeni aerodinamik kanunlar keşfettiler sineğin uçuşuna bakarak. Bu son yıllarda yapılan araştırmalarla. Sinek zannedildiği gibi menteşe gibi yukarı açıp kapama hareketi yapmıyor. İleri geri hareket yapıyor. Bu çok ilginç. Bakın burada ağır çekimle gösteriyor. Ki çok üstün kamera sistemleri bunlar. Teknolojik
Evet.
gelişmiş. Ki çok saniyede binlerce kare görüntüleyebiliyor ki sineğin bu uçuşunu görüntüleyebilsin diye ağır
Onun
çekim.
teknolojisini biz tespit edelim diye acayip makineler geliştirmişiz ama sinek
Evet.
zaten aşmış durumda.
Bakın şimdi
Maşallah.
sineğin uçuşunu yağın içinde gerçekleştirecekler. Bakın bir robot sinek görüyorsunuz. Kanatları ileri geri hareket yapıyor. Fakat bu hareketin çok özel sebebi var. Bakın yağın içerisindeki yağ kabarcıklarından oluşan girdaplar görülüyor. İşte bu hava girdapları sineği uçurabiliyormuş. Bakın geriye alıyor. Şimdi tekrar ileri alıyor. Ve bunların en önemlisinin kanadın ön kenarında olan girdap olduğu keşfediliyor. Bakın çok özel girdaplar fakat bunların çok özel bir anlamı var. Eğer sinek bu hareketi tam bu şekilde yapmazsa kesinlikle uçamayacak. Ve saniyede bakın 1.000 kere yapabiliyor bu hareketi.
Evet, maşallah.
Maşallah. 1 saniyede 1.000 kere muazzam bir şey zaten.
Yani o zaman aerodinamik kanunlarını çok iyi biliyor. havanın hareketini nasıl yönlendirebileceğini çok evet. iyi biliyor.
Evet. Yani, yani milyonlarca bunu... senedir yapıyor bunu. Ve yeni kanunları ancak buna bakarak keşfediyorlar zaten.
Evet.
Çünkü oluşan girdaplar çok değişik hakikaten. Yani bilinmedik şey bunlar. Bakın burada ağır çekim gerçek
bizim bilmediğimiz ama onun zaten evet. 350 milyon yıldır bildiği kanunlar.
İşte bunlar. Bu ön kanadın ön kenarında oluşan bakın girdabı gösteriyor. Onun çok büyük kaldırıcı etkisi oluyormuş bu hareketten dolayı. Ve evet. sineği Allah kaldırıyor.
Sinek 350 milyon yıldır zaten bu uçuşunu zaten gerçekleştiriyor öyle değil mi?
Evet.
Demek ki biz sinekten 350 milyon yıl gerideyiz. Bunu diyebilir miyiz?
350 milyon diyebiliriz. Değil daha da gerideyiz. Şu an çünkü robot sinek yapıyorlar Max Planck Enstitüsü'nde Almanya'da.
Evet.
Robot sineğe 6 tane motor yerleştiriyorlar şu hareketi yapabilmek için.
Çünkü yine
bu çok kompleks bir hareket. Tabii. 6 tane hareketle ağır çekimli o yağın içinde gördüğünüz sineği
evet.
O şekilde hareket yaptırabiliyorlar.
Evet.
Fakat ne oluyor? Sinek uçamıyor. Çünkü 6 tane motorla sizin yaptığınız hareket 5 saniyede bir hareket yapabiliyormuş. 5 saniyede bir o hareketi tamamlayabildiği için dolayısıyla uçamıyor. Sinek bunu saniyede 1000 kere yapabiliyor. Ve demin şimdi anlattığınız çok önemli bakın. Bu uçuş tekniğini böyle usta bir teknolojiyle uçarken bir de jiroskop devreye giriyor.
Evet,
yani dengesi yani. Bozulduğunda
işte.
Kanadı nasıl ayarlıyor? Yani bu aklın kavrama sınırlarının ötesinde bir şey.
İki tane alıcısı var onun için.
Evet.
İki tane jiroskopu var.
Hayır jiroskopu var.
Evet.
O kanada o kadar hassas bir ayar veriyor ki hemen evet. düzeltiyor. Nasıl veriyor bu ayarı? Yani bir tarafı mesela 1000 kere çırparken öbür tarafın kanadının biraz açısını değiştiriyor. Burusunu azaltıyor. Değil mi?
Evet.
Sineği düzeltiyor hemen. Sinek biliyorsunuz aynı zamanda mesela herkes bilir. Tavana da konuyor.
Evet.
Ters hareket yapıyor. Yani olduğu yerde dönerek değil mi tavana konabiliyor sinek. Bu da çok büyük bir mucize. Yani saniyede 1000 kere kanat çırparken bir anda şeye dönebiliyor. Ya da elinizi uzattığınızda biliyorsunuz havada çok sert bir hareketle kaçar sizden. Değil evet. mi? Sineğin üzerine elinizi uzattığınız anda muazzam bir keskin dönüş yapar. Bu ayarlar yani böyle aklın alacağı bir şey değil. Yani sinek sizin elinizi görecek. Gördükten sonra özel olarak kanatların öyle bir sinyal, böyle bir şey gönderecek ki saniyede yüzlerce kere çırptığı kanadını nasıl bir hareket yaptırıyorsa elinizden uzaklaşıp tam aksi istikamette uçuracak mesela sineği. Bunlar hakikaten kavraması çok zor. Bilim adamları daha iyi anlıyor bu mucizeyi. Detaya indikçe çünkü imkansızlığı daha da ortaya konabiliyor. Yani günümüzde hiçbir helikopterde, hiçbir uçakta bu teknoloji uygulanamıyor. Böyle bir sistem yok.
Orada şey maşallah. Kavramı ortaya çıkıyor. Kontrol denen bir kavram var. Şimdi sinekte sinek bir şeyleri kontrol edebiliyor. Yani daha doğrusu sineğin bunu kontrol edebilmesi, yani hatayı bilip doğruyu bilmesi gerekiyor bir defa. Yani öyle bir ilme sahip olacak ki, bilim seviyesine, bilgi seviyesine sahip olacak ki o sinek dediğimiz canlı. Bir defa hata yaptığında ne olacağını da bilmesi gerekiyor. Hata olmaması için ne olması gerektiğini biliyor olması lazım. Yani çok yüksek bir bilgi seviyesine sahip o zaman sinek. Yani o zaman bizim sineği karşımıza oturtup profesör gibi bilgi almamız lazım kendisine. Ki bilim adamları da onu yapıyorlar.
Evet.
Yani ondan yararlanarak kanunları öğreniyorlar.
Tabii, biyomimetik bakın çok önemli bir bilim dalı. Yani doğadaki canlılardaki teknolojiyi örnek alarak teknolojik ilerlemeler kaydediliyor.
Evet.
Allah bir ayette şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Ey insanlar size bir örnek verildi. Şimdi onu dinleyin. Sizin Allah'ın dışında tapmakta olduklarınız. Hepsi bunun için bir araya gelseler dahi gerçekten bir sinek bile yaratamazlar. Eğer sinek onlardan bir şey kapacak olsa bunu da ondan geri alamazlar. İsteyen de güçsüz, istenen de. Bakın Allah söylüyor.
Evet.
Yani inşallah. Her şey, bütün bilim adamları, bütün darwinistler bir araya gelseler bile, değil mi? Bütün laboratuvarları emrine verseniz, bütün bilgisayar sistemlerini, değil mi? Teknolojik olarak motor yapıyorlar, şunu yapıyorlar, bunu yapıyorlar. Bir sinek bile yaratamıyor. Hatta Allah diyor ki sinek de onlardan bir şey kapacak olsa bunu da ondan geri alamazlar diyor Allah. Yani isteyen de güçsüz, istenen de.
Evet inşallah.
Maşallah.
Şimdi o okuduğunuz ayetten bir sonraki ayeti de ben okuyayım. Bir sinek bile yaratamazlar dediğiniz ayetten bir sonra Hac 74. Şeytandan Allah'a sığınırım. Onlar Allah'ın kadrini hakkıyla takdir edemediler.
Evet.
Şüphesiz Allah güç sahibidir, azizdir. İşte Allah'ın büyüklüğünü, gücünü, kudretini takdir etmek gerekiyor. Bu incelemelerde bakıp değil mi? Bir araya gelse bir sinek bile yaratamazlar diyor. Allah o sineği hangi mükemmel sanatla, hangi mükemmel teçhizatla yarattığını işte burada mesela filmde görüyoruz. O kanat sistemlerini görüyoruz. Uçuş planını görüyoruz. Değil mi? Hangi motora 1000 defa hareket ettirseniz motor yanar yani. O evet. bir sineğin bir saniyede 1000 defa kanat çırpması ne demek?
Evet.
Yani olağanüstü bir şey, canlı olduğu belli ve onu Cenab-ı Allah'ın nasıl yarattığını, onu yaratmadaki incelik, ilim, sanat, kudret, bunları takdir etmek gerekiyor.
Evet.
Değil
evet.
mi? Bir mesela tablo görüyorsunuz. İşte Rembrandt'ın mesela. İçinde müthiş incelikler var. Yağlı boya tablo yapılmış. Asmışlar. Bütün insanlar gelip bakıyor. Orada müthiş bir sanat var. Işık var, detaylar var, yüzler var. Müthiş bir resim mesela. Değil mi?
O kadar belirli.
Şimdi o resmi güzelliğine bakıp da o ressamın değil mi kabiliyetini ve sanat şeyini takdir etmemek olmaz. Yani dolayısıyla bu örneklere baktığımızda Cenab-ı Allah'ın sonsuz güç, kudret, ilim sahibi olduğunu görüp ona karşı imanımızın, sevgimizin artması gerekiyor inşallah.
Tabii İnşallah. Bilimin amacı zaten ortaya çıkıyor buradan. Yani evet. bilimi Allah yaratmış. Allah dileseydi bu kadar detaylı olmayabilirdi sistemler. Hı hı. Ama Allah detayla bize değil mi inşallah Allah'ı tespit etmek, yüceltmemiz için bilim yaratılmış. Yani sinekteki bu detay mesela böyle değil mi? Uçuş tekniği, jiroskop, başka canlılara bakıyorsunuz sonar teknikleri kullanılıyor. Yani her yerde bir ihtişam var. Atomda aynı şekilde düzen, nizam ve intizam var böyle. Zaten o düzen, nizam ve intizam bilimi oluşturuyor. Evet. Yani siz eğer düzen olmasa bilim olmaz. Çünkü bilim değil mi? Genelleme yaparak veya genellemeden bir çıkarım yaparak bilimde bir hipotez ortaya atabilirsiniz. Mesela yer çekimi diyorsunuz. Nedir yer çekimi? Bir yerde bir eşyanın dünyaya düşmesi değil mi? Herhangi bir dünyaya yeryüzüne doğru hareket etmesi. Bu her yerinde aynı olduğu için yer çekimi kanunu geliştirilebiliyor. Dünyanın her yerinde farklı olsaydı yer çekimi kanunu olmaz o zaman. Nereden bileceksiniz yani ne kanunu? Kanun diye bir şey olmaz değil mi? Demek ki yeryüzünün her yerinde yer çekiminin aynı olması, Allah'ın böyle yaratmış olması bilimi meydana getirebiliyor. Siz o zaman bilimsel hipotezler teori haline geliyor ve kanun haline geliyor. Düzen ve nizam intizam olduğu için. Hakikaten de kusursuz bir düzen olduğu çok açık. Yani nereye baksanız değil mi? Allah söylüyor zaten. En ufak bir çatlaklık göremezsiniz diyor.
İnşallah. Ve insanlar bugün ne yapıyorlar? İşte bir kanunu açık bir şekilde ortaya koyup dokümente ederse, işte belgelerse o zaman ona Nobel ödülü veriyorlar. Nobel bilim adamı ödülü veriyorlar. İşte el üstünde tutuyorlar. Neden? O kanunu keşfettiği için. Ama o kanunu koyan Allah var.
Evet.
Allah'ı yüceltmek lazım işte burada.
Evet.
Yani o bilim adamını yüceltmenin bir anlamı yok. O bilim adamı tamam güzel bir şey yapmış. Zaten onu da yönlendirmesi lazım. Önce onu fark etmesi lazım. Bir. Yani bir profesörse üniversitede araştırma yapıyorsa, bir şeyler keşfediyorsa zaten toplumu da yine bakın ben bunu keşfettim. İşte bu Allah'ın varlığını ortaya koyuyor diye imana yöneltmesi gerekiyor.
Evet.
Bunu yapan bilim adamları yok mu? Var. Ünlü bilim adamları var. Yapıyorlar bunu. Mesela Francis Collins bu kişi insan genomu projesinin başındaki bilim adamıydı. Ve ne dedi biliyor musunuz? Dedi ki, projenin bitiminde açıkladı. Dedi ki böylesine DNA gibi bir bilgi deposunun bir şifrenin DNA gibi şifrenin tesadüflerle olması söz konusu olamaz. Bu ancak üstün bir güç tarafından yaratılmış olabilir. Bu benim imanımı artırır dedi.
Evet.
Bizzat söyledi kendisi. Yani bunun gibi pek çok bilim adamı var. Newton olsun, Einstein olsun pek çok bilim adamı. Zaten bunu söylüyorlar. Mesela maddenin derinliklerine indikçe, kuantum fiziğinin gerçeklerini ortaya koydukça diyorlar ki biz bir hayal dünyasında bir madde dev bir boşluktan oluşuyor diyorlar. Burada yalnızca bir bilgi var. Yalnızca bir enerji var burada diyorlar. Ve bu onları Allah'a yöneltiyor. Bunu açıkça ifade ediyorlar. Evet. Pek çok bilim adamı var bu şekilde.
İslam dünyasında da aynı şekildeydi. Yani bundan evet. önceki mesela 10. 11. 12. yüzyıllarda şimdiki fiziğin, matematiğin kurucuları aslında Müslüman
evet.
ilim alimleriydi. Yani mesela İbni Heysem, Biruni, El Cebr mesela değil mi? Cebir şu anda kullanıyoruz. Yani
evet. İbni Sina.
İbni Sina mesela
modern tıbbın kurucusu.
Yani orta çağda evet. Arapça bilmeyen Avrupalı bilim adamı da yoktu ki yani İbn Sina'dan ve diğer bilim adamlarından istifade edebilsin. Evet. Orta çağdaki o tıp ilminin ilerlemesi İbn Sina dolayısıyladır ve Müslüman bilim adamları dolayısıyla.
800 sene standart tıp kitabı olarak okutulmuş İbn Sina'nın bu tabii. tıp kitabı. Şimdi bunu anlamayan bazı cahil insanlar var. Hakikaten evrimin bir şey olduğunu zannediyorlar. Değil mi? Bu bir büyü gibi. Mesela bakın bu Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin şeyini veriyorum ben size. Diploma töreninde, mezuniyet töreninde hala evrimin bir şeymiş gibi böyle insanları empoze etmeye çalışıyorlar. Aslında bu çok büyük bir rezalet.
Bu yeni mi? Yani, evet, geçen yeni. Sene galiba. Yeni mi?
Yeni, yeni olan bir şey. Hı. Yani mezuniyet törenindeki görüntüler. Tamam mı? Yani bu hakikaten çok büyük rezalet. Yani bilim her şeyle evrimi tamamen ortadan kaldırdı. Yani evrim kazındı. Bakın mesela şimdi sinekten bahsettik de sineğin bu sistemlerinin mükemmel olması gerekiyor. Yani en ufak bir eksikliği, bakın jiroskop sisteminde minnacık bir değişiklik olsa, bir proteinin, siz bir amino asidini değiştirseniz, bunları sağlayan proteinler var değil mi? Genetik şifreleri var. Ya da genetik şifrelerinde bir harf değişikliği yapsanız, bütün sistem çöküyor. Yani sineğin uçması da mümkün değil, beslenmesi de mümkün değil, üremesi de mümkün olmuyor ve ölüyor. Dolayısıyla bütün bu sistemlerin aynıyla mükemmel olarak ortaya çıkmış olması gerekiyor. Fosiller de bunu %100 destekliyor. Yani dolayısıyla evrimi kesinlikle ortadan kaldırıyor. Ve 300 milyon tane fosil var. Bakın bir tane, iki tane, beş tane değil. Yani şunu anlamıyorlar. Şimdi ara geçiş formu deyince, ara geçiş formunun ne olduğunu bakın hocamız tarif etti. O çok önemli. Mutlaka patolojisi patolojik, simetrisi bozuk canlılar olması gerekiyor. Normalde canlılar nasıl? Mutlaka simetrik değil mi? En ufak bir eksiklik yok. Hatta altın oranla yaratılmış. Yani 1.618'lik oran çıkıyor. Neresine baksanız. Parmağından yüzüne kadar değil mi? Çiçeklerin, o kozalakların sarmallarına baktığınız zaman yine aynı oran çıkıyor. Yani Allah'ın bir nevi böyle hani sanatçının imzası gibi. Haşa hani o şekilde bir kıyas olmaz ama değil mi? Allah ben yarattım diyor. Yani 1.618'lik oranı yaratan da Allah. Sayılardaki oranı yaratan da Allah. Değil mi? Canlılardaki bu altın oranı yaratan da altın oranı yaratan da Allah. Fosiller hep bunu kanıtlıyor. Yani 300 milyon tane fosil. Siz hala nasıl yani bunu kalkıp da düşünüyoruz öyleyse evrim var saçmalığına bakın.
Bir defa
yani,
düşünen insan evrimin olmadığını anlar.
Yani demek ki düşünmüyorsunuz. Evet, diyoruz ki bunların ağa babalarına yani bunlara da değil ağa babalarına gelin karşımıza çıkın diyoruz. Kimse gelemiyor.
Zaten bu kişiler yani her ne kadar düşünüyoruz deseler dahi evrimi zaten bilmedikleri halde kalkıp da biz evrimciyiz diyorlar. Ben buna inanıyorum diyor.
Evet.
Peki diyorsun işte bu fosil var bu böyle çıkmadı işte bu sahte olduğu çıktı diyorsun. Ben tabii çok bilmiyorum detayını diyor. Cevap böyle. Yani evet. Ne demek zaten düşünmemişsin, öğrenmemişsin, bilmiyorsun zaten nasıl bir sahtekarlığa alet olduğunu. Ama bunun %100'ü bu şekilde yani. Yani Richard Dawkins artık düşünün. O bile artık döndü yani en önde geleni. Artık işte kaçamak cevaplar yere kadar gidiyor. Ondan sonra mesela şey diye soruyorlar. Canlıları geliştirebilecek herhangi bir mutasyon örneği verebilir misiniz diyor. Soru soran spiker. Verdiği cevap yalnızca havaya tabana bakmak. Cevap veremiyor. Bakın düşünmemiş. Değil mi? O zaman ne bu? Demek ki zan ve tahminle yalan söylemek. Yani zan ve tahminle bir yere varılmaz. Bunun ayette hükmü var. Onlar yalnızca şeytandan Allah'a sığınırım. Zan ve tahminle yalan söylemektedirler diyor. Allah öyle Cenab-ı Allah o şekilde bize bildirmiş böyle insanların çıkacağını. Bu ne demek? Demek ki düşünmek gerekiyor. Düşününce insan bir defa bir sineği görünce az önce bahsettiğimiz o sinek bunun en güzel bir delili. Bunun gibi binlerce örnek var. İşte o monark kelebekleri de ilk başta anlattığımız o da en güzel örneği. Yani böyle hepsi çok güzel örnek aslında. Bir tanesi daha kötü bir örnek değil. Daha kötü demeyeyim de daha basit bir örnek değil. Hepsi çok güzel örnekler maşallah. Şimdi çok gelişmiş bir helikopter görseniz ne diyorsunuz? İşte fiyatı ne? İşte 2 milyon dolar. Neden? İşte paha biçilemiyor çünkü işte çok güzel teknolojileri var. İşte binlerce mühendisin geliştirme sistemleriyle oluşturmuş sistemler yüklenmiş vesaire. O şekilde 2 milyon dolar. Bir jet uçağı yine aynı şekilde, benzer şekilde. Siz buna o şekilde tesadüfler eseri olmadığı ortadayken, kimse bunu o şekilde iddia edemezken kalkıp daha önceki nesillerine şahitlik etmemiş olan bir sineği ya da kelebeği bu tesadüfe olmuştur nasıl dersiniz? Allah'ın emriyle o sistemler onda yaratılmış. Allah'ın ol dilemesiyle, sonsuz bir ilim ile yaratılmış, monte edilmiş o sistemler ona, o canlıya. Ve o canlı larva halindeyken hiçbir şeyden haberi yok. Aldığı bir eğitim yok. Aerodinamik kanunlarıyla eğitilmemiş. bir profesör değil ama bir profesör kadar bilgili. Ya da işte bir pilot değil, bir pilot kadar eğitim almamış, işte 5000 saat, 10000 saat uçuş eğitimi almamış, tecrübe kazanmamış ama bir pilottan çok çok daha tecrübeli ve kusursuz uçabiliyor. Nedir bu? Allah'ın sonsuz yaratışı. Bunu düşünmek gerekiyor. Düşünüyorlarsa o zaman yaratılışa iman edecekler, inanacaklar. Evrimin sahtekarlık olduğunu anlayacaklar. Demek ki düşünmüyorlar.
Evrim hakikaten sahtekarlıkla, yani sırf sahtekarlıkla ayakta tutulmaya çalışıyor. Mesela bunlara da bir örnek verelim. Hatta iddialarına da bir kısım cevaplar verelim de böyle. Evet. Biraz yerden yere vuralım. Şu gösteri yapan gençler de aydınlansın. Yani neyle muhatap olduklarını, nasıl kendilerini rezil ettiklerini bir anlasınlar. Mesela diyeyim, son zamanlarda Ardi diye bir şey çıkardılar. Bakın burada
tam bir rezalet.
Evet, yarım yamalak fosil kalıntılarından ki leğen kemiği tuzdan buz olmuştu böyle. Böyle bir çizim yaparak, sahte bir çizim yaparak dediler ki güya Ardi insanın atası. Tabii hocamız hemen devreye girdi. Bunun böyle bir bonobo maymununa ait olduğunu, 94 yılında bulunan bu fosilin, değil mi? Yani günümüzdeki bonobolardan hiçbir farkı yok. Bakın gülerek bakıyor. Değil mi? Tıpatıp aynısı. Hangi bakımlardan aynısı? Kollarının uzunluğu, bacaklarının kısalığı, maymunsu yapısı, küçücük kafatası. Bunların hepsi maymunun olduğunu kesin olarak kanıtlıyor. Peki ne oldu sonra? Şu oldu sonra. Bakın hemen özür dileme haberleri çıkmaya başladı. Önce basında haberler çıkıyordu. İşte şöyledir, böyledir. İşte insanın kayıp atası, evrimin kayıp halkası bulundu vesaire gibi haberler ortaya çıkarken ne diyor? Bakın New York Times Science'da bulunan Ida isimli pardon özür dilerim bu Ida'ya geçtik ama
bu Ida yine, başka
evet,
bir örnek.
Ida başka bir örnek evet. Ama ondan devam edelim evet. Yine ona geçiş yapmış olalım. Özür dilediler Ida'nın değil mi? Ida konuşları oldu. Evet, lemur fosili olduğunu özür dilediler. Evet.
Şimdi İda hakkında geçenlerde bir haber evet. Yayınlandı. Science dergisinde yayınlandı. Bakın İda bir tane lemurdu yani normalde hocamızın
onun haberleri de şöyle ona geçiş yapmış olalım. Evet. Ardi için özür dilediler. Ben şimdi onun alıntısını da okuyacağım. Ardi için özür dilendi. Yani Ardi'nin dedi dediler maymun olduğu belli yani insanın evet, atası olmadığı belli. İda diye bir şey ortaya çıkardılar. Bakın evimdeki kayıp halka bulundu. Değil mi? Gazetelerde çıkan bir haber bu. Hangi gazetede çıkmış? Habertürk gazetesinde çıkmış. Evrimdeki kayıp halka bulundu. Norveçli bilim adamları işte insanın atasını buldular vesaire diye bir haber yapılıyor burada.
Ardi şöyle bir özelliği var. Şimdi tam bir eksiksiz bir fosil buldular. Bir lemur fosili aslında bu. Ve bunu hemen dediler ki işte bu bizim maymunla insan arası işte ilk atamız işte ilk olarak ayrılırken ortak atamız bu şeklinde bir iddia attılar ortaya. Hatta bunu öylesine göklere çıkardılar ki bu fosili. Bakın bir kitap yazıldı bunun hakkında. History Channel diye bir kanal var. Orada burada özel bir belgesel hazırlandı. New York'ta Doğa Tarihi Müzesi'nde özel açılış yapıldı. Özel bir basın konferansı düzenlenerek. New York'un valisi Bloomberg bir basın konferansı düzenleyerek bunu göklere çıkararak bu fosili halka bakın işte nasıl bir buluş oldu işte evrim kanıtlandı şeklinde bunu böyle göklere çıkararak açılışı yaptılar. Fosil sergilemeye başladılar. Ama şimdi bakın
bakın işte bu haberlerden evet. Bir tanesi bakın işte.
Bu lemur. Evet.
Evet. Evrimin kayıp halkası bulundu diyor. Değil mi?
TÜBİTAK'da kapak fosil, olmuş hatta.
Burada da modern lemuru görüyorsunuz. Madagaskar'da yaşayan bir maymun türü bu. Sıçrayarak geziyor. Tam bir maymun yani hiçbir şey yok yani ve tıpatıp aynısı. Şimdi şöyle bir şey var bakın bir maymunlarda ve bütün canlılarda bunların bazı türleri nesli tükenmiş oluyor. Soyu tükenmiş oluyor. Hatta büyük bir bölümünü mesela 6000 tane maymun türü varsa günümüzde 120 tane kalmış. Evet. Yani büyük çoğunluğun soyu tükenmiş. Ne yapıyorlar bunlar? Soyu tükenmiş olan bir fosil buldukları zaman günümüzde yaşamadığını gördüklerinde hemen ha işte bak. İnsanın atası kayıp halka bulundu gibi bu şekilde haberler yapıyorlar. Sonra ne oluyor? Sonra şu oluyor. Bakın yine geçtiğimiz günlerde çıkan bir haber görüyorsunuz
yine
burada.
Yine bir özür haberi.
Evet. İda fosili insanın atası değildir haberi. Değil mi? Burada haberi evet.
Şu şeyi kapatabilirsin. USA Today'in şeyini kapatmıyorsa bak sol üst köşede. Sağ üst köşeye çıkarsan.
Evet, şuradan kapandı. Ha. İda fosili lemur gibi insanın atası değil. Evet. Bakın biraz önceki haberleri gördünüz değil mi? Evrim'in kayıp halkası bulundu. Şimdi ne oluyor? Bunlar böyle gözden kaçıyor. Medyada muazzam bir şey meydana getiriyorlar. Böyle Darwinist medya değil mi?
Hani kitap hazırlamıştınız. Hani belgeseller yaparak insanlara bu bilgiyi empoze etmiştiniz. Bu yalan bilgiyi, eksik bilgiyi. Zan ve tahminle söylenen yalanı empoze etmiştiniz. Hani işte basın konferansı düzenleyip müzede sergilemiştiniz. Ne oldu? Özür diliyorlar.
Ama bakın şu çok önemli. Yani birkaç hafta var arada böyle. Bir iki ay var evet. Özür dilemelerine. Niye özür dilediler? Çünkü meydan boş değil. Evet. Hakikaten hocamız duruma el koyuyor. Hı hı. Bunlara yeri öptürüyor. Onun üzerine özür diliyorlar zaten. Yani şimdi hocamız olmasa. Elhamdülillah var. Allah'a çok şükür evet, ki var. Olmasa bunu 50 yıl yutturacaklar böyle. Ders kitaplarına girecek bu. Müzelerde evet. Sergilenecek. Çünkü bu sahtekarlığı ortaya çıkartacak kimse yoktu eskiden. Hı hı. Hiç kimse yoktu ama. Mesela İngiltere Müzesi'nde 40 yıl sergileyebilmişlerdi o Piltdown adamını. Evet. En sonunda biri çıkıp da bir test yapıyor. Orada ortaya çıkıyor. Onu da yapmasa evet. O sergilemeye belki de bugüne kadar devam edeceklerdi.
Şimdi çok ilginç bir alıntıyı okuyayım ben size. Yani özürlerinin şeklini de belirtmek açısından. Bu özellikle İnsanın Evrimi diye bir mecmua var. Bir dergi var, bilimsel dergi. Orada yayınlandı bu özüre ait, bu özrün geçtiği makaleyi. Ve makalenin yazarı şöyle bir ifadede bulunuyor. Diyor ki, bir fosilin diyor çok iyi korunmuş ve tam olması, sahip olduğunuz fikirlerin bir anda darmadağın olması, yok olup gitmeyeceği anlamına gelmez diyor. Bunu gördük, bunu yaşadık diyor. Kendi itirafı olmuş oluyor bu.
Şimdi Darwin diyor ki, neden yeryüzü katmanlarında türler arası mebzul miktarda, çok miktarda fosil bulamıyoruz diyor. Değil mi?
Evet.
Bulamamışlar, şimdi de bulamıyorlar. Aradan 150 sene geçti.
Evet.
300 milyon tane fosil bulundu. Hepsi tam şu anda yaşayan canlılarla birebir aynı. Simetrik. Evet. Bütün her şeyi tam düzgün.
Uzuvları
tam. Bir canlı. Yani böyle şu anda günümüzde de örneklerini görüyoruz o canlıların. Fakat hocamız diyor ki bir tane ara geçiş formu getirene 10 trilyon vereceğim dedi. Değil mi? Kaç yıldır söylüyor.
Evet.
Bir kişi bile çıkmadı. Çıkamaz. Çünkü ara geçiş formu diye bir fosil yok. Çünkü ara geçiş diye bir canlı yok. Çünkü evrim yok.
Yani bir tane değil zaten trilyonlarca olması gerekiyordu. Yani bu öyle aranıp da bulunamayacak, çok nadir bulunacak diye bir şey söz konusu değil. Yani bunun böyle trilyonlarca örneğin olması gerekiyor. Normal sokakta yürürken topla böyle ayağımızla eşelesek bir tane ara geçiş formu çıkması gerekiyor.
Tabii.
Eğer evrim olmuş olsaydı. Bu teknik olarak mümkün değil böyle bir şey.
Evet.
Ancak evrimcilerin zihinlerinde, hayallerinde, rüyalarındaki bir şey. Bir iddia.
Evet.
Bakın şimdi Ardi'ye tekrar dönelim. Demin İda'ya geçtik. Biraz sert bir geçiş oldu. Şimdi tekrar Ardi'ye dönelim. Ardi 94 yılında bulunan bir fosil. Bakın bu da çok ilginç. 94 yılında bulunuyor fosil. 15-16 sene saklıyorlar.
Evet zaten ona şaşırdı ilk çıktığında.
Niye şimdi çıkartıyorlar?
Niye bu kadar beklediniz?
Çünkü yerler? Yerle bir oldu Darwinizm. Artık eski böyle saçma sapan fosil yani hiç alakası olmayan fosillere sarılmaya başladılar. Canhıraş bir şekilde.
Yani uzun süre saklamışlar depoda. Şimdi tabii Adnan Bey sağ olsun, Allah razı olsun. Böyle bunları böyle ezdikçe onlar da artık yani bir şeyler yapmalıyız, bir şeyler yapmalıyız, ne yapmalıyız? Depoya inip bakalım aşağı ne var? Dur orada bir fosil vardı, onu saklamıştık. Dur bugünler için belki işe yarar. İşte belki işte bilmeyenleri, cahil insanları kandırabiliriz.
Ama işte bu şunu gösteriyor.
Ya tutarsa
son,
evet. Diye.
Son şeyine geldiler olayın yani şeyine. Bakın şimdi Ardi'yi bonobo maymunu olduğunu dünyaya ilan etti hocamız. Hemen akabinde şu açıklamalar geldi. Bakın Amerika'da yayınlanan makalelerden ben şimdi alıntılar okuyorum size. Bakın Kaliforniya Üniversitesi'nden Darwinist Tim White diye birisi var. Tim White bu tip paleontologların içinde en önde geleni. Yani insanın böyle işte maymundan güya geçişiyle en büyük uzman kabul ediliyor. Bakın diyor ki
evet.
Ardipithecus ramidus yani bu fosil için şu bulunan fosili insanı yutturmaya kalkmışlardı. Hocamız bonobo maymunu olduğunu söyledi. Ardipithecus ramidus'un Ardi, Australopithecus'ların atası olduğu çıkarımını yeterli derecede haklı çıkaracak görünürde hiçbir özellik bulunmamaktadır. Hemen birkaç hafta sonra özür dilediler. Tim White bunların ağababası yani en üst düzey şeyi, paleontologlardan bir tanesi. Evrimci paleontologlardan tabii.
Acayip haberler yapıldı ya bu Ardi hakkında. İşte National Geographic'te yayınlandı. Sonra Darwin işte haklıydı diye manşet atıldı. Evet. Daha sonra BBC'de haberler yapıldı. İşte insana benzer yaratık bulundu. İşte türlerin işte direkt atası, insanla maymunun direkt ikisinin de atası diye. Bu şekilde haberler yapıldı. Evet. Sonra ne oldu? Sessizlik var şu anda.
Tabii.
Fosil
tabii.
Değil, fos.
Evet. Evet.
Doğru.
İnternet sitelerinde haber oldu. Hocamız bizi El Cezire'ye gönderdi. El Cezire'de çıktık hocamızın adına. Orada Arden'in şey olduğunu açıkladıktan sonra dünya basında haber oldu bu. Hemen özür dilediler akabinde. Yani meydan boş maşallah. Değil. Değil mi? Sürekli sahtekarlık yapıyorlar evrim ayakta tutabilmek için. Demek ki evrim bilime karşı o ayakta tutulmaya çalışılan bir pagan dini. Bir putperest bir felsefe. Hiçbir özelliği olmayan. Bakın bütün hepsi sahtekarlık. Ne yapsalar sahtekarlık çıkıyor altında.
Şimdi bu tür sahtekarlıklara ve yalan haberlere karşı Sayın Hocamızın açtırdığı bir site var, internet sitesi. www.netcevap.org.
Evet. Evet.
Orada bu tür haberlerin hepsine anında bilimsel karşılık veriliyor.
Evet. netcevap.org.
Yani, evet. Bu yayınlarda böyle gazetelerde herhangi böyle evrim ve bir haber görenler, evrim lehinde veya işte bir kandırma haber görenler mutlaka sonra netcevap.org'a girsinler, baksınlar. Orada karşılığı var, gerçeği doğrusu vardır.
Evet.
Allah'ın izniyle.
İnşallah. Yani eskiden rahatlıkla at oynatıyorlardı. Değil mi? Biz öğrenciyken her şey, hocalarımız bile işte profesörler, herkes işte evrim varmış gibi anlatıyordu, ediyordu. İşte herkes ön kabulle bunu şey kabulleniyordu yani. Çünkü karşısında bir şey yoktu tersini anlatan. Oysa şimdi öyle mi? Birisi Ardi dediği zaman giriyorsunuz Google'da arama motorunda. Ardi yazıyorsunuz. Bir evrimciden iddiası çıkıyor. Karşısında da Adnan Bey'in Adnan Bey'in cevapları çıkıyor. Kanıtlar, gerçekler ortaya çıkıyor. Objektif bakıyor herkes tabii ki. Öğrenciler artık. Yani biz bu devirde öğrenci olsak bu şekilde ikisini karşılaştırıp ki yani insanlar da böyle yapıyorlar. Hemen doğrusunu kabul ediyorlar. Şimdi o yüzden sahte öyleyle kalmış oluyor.
Yani eğitim sisteminde yapılması gereken şu. Yani bütün ülkeler için söylüyorum. Avrupa, Amerika dahil. Evrim teorisini okutuyorlar liselerde. Yani okutacaklarsa tamam, bunu bir teori olarak dünyada gelmiş geçmiş teorilerden bir tanesi olarak okutulabilir. Ama aynı zamanda o teorinin açmazları neler? Değil mi? Ve bilimsel yeni bulgular neler? Bunların da konması gerekiyor o eğitim sisteminde. Herhangi bir teori olarak öğretilebilir.
Ama şunu düzeltelim.
Bilimsel gelişmeler olarak bunların hepsinin açmazlarının, bilimsel yeni gelişmelerin, evrimin karşısındaki yeni bulguların bunların da hepsinin birden verilmesi gerekir.
Yani teoriyi aslında bir aldatmacı olarak kullanıyorlar. Yani Darwinistlerin bu ideolojik tercihi.
Bilim adıyla ortaya çıkıyor. Teori ama bilimle ilgisi yok.
Bakın teori kesinlikle değil. Onu tekrarlayalım. Evet. Çünkü teori şöyle oluşuyor. Bir hipotez ortaya atıyorsunuz önce. Yani bir gözlemlere dayanan bir hipoteziniz olması gerekiyor. Mesela yine yer çekimli örnek verelim. Değil mi? Bütün cisimlerin yere doğru düştüğünü gören birisi ki Newton biliyorsunuz elma örneği vardır. Elmanın kafasına düştüğü için diye söylenir. Buna dayanarak bir gözlemde bulunuyor. Ve yer çekimi kanun yani yer çekimi teorisini önce geliştiriyor zaten. Değil mi? Evet. Sonra da hesaplanarak bunun hakikaten doğru olduğu kanıtlanıyor, teori oluyor. Ve ondan da kanun oluyor hatta. Değil mi? Tam olarak kanıtlandığı için. Şimdi dolayısıyla Darwinizm hiçbir zaman teori olmadı. Çünkü Darwinizmin iddiaları bakın hem gözlemlerle hem deneylerle yalanlandı. Bilimsel teori olması için gözlemlerin ve deneylerin doğrulaması gerekiyor, ispatlaması gerekiyor. Yani siz hem deney yaparak ispatlayacaksınız hem de gözlemler ispatlayacak. İkisi de yalanladı. Hem fosil kayıtları yalanladı değil mi Darwin'in bütün iddialarını? 60 yıl boyunca bakteriler, sinekler üzerinde yapılan deneyler var. Hepsi yalanladı. Yani Darwin'i evrimleştirecek hiçbir mekanizmanın olmadığını net bir şekilde ortaya koydu. Dolayısıyla evrim bir teori değil zaten.
Ben zaten...
Evet, teori onların ideolojik tercihi. Evet.
Sen derslerinde değil, tarih derslerinde okutulsun diyorum.
Ya Darwinizm okutulsun. Çünkü böyle bir yalanın bilinmesinde hakikaten fayda var. Bakın, şimdi başka örnekler verelim. Bu yalnız İda ile Arda ile sınırlı değil ki. Neandertal adamının işte yarı maymun, yarı insan olduğunu iddia ettiler 1856 yılında. 1960 yılında özür dilendi. Pardon dendi. Neandertal adamı mükemmel bir insanmış. Evet. Sadece soyu tükenmiş. Daha önceden yaşamış. Değil mi? Flüt bulundu, iğne bulundu. 35
sosyal
bin
bir
yıllık,
yaşamı var.
70 bin yıllık böyle medeniyetler kurmuşlar.
Evet. Evet. Yani flüt ne demek? İnsan niye flüt çalar? Çünkü zevk aldığı için. Yani sanatsal bir faaliyet olarak değil mi? Müzik güzel bir şeydir. Yani hayvansal bir ihtiyaç mıdır? Eğer hayvansa. Ya hayvanlar flüt müzik kullanıyorlar mı? Kullanmıyorlar. Müzik aleti kullanmıyorlar. Demek ki sosyal bir yaşamı var. İğne bulundu yanında, o fosillerin yanında. Delikli dikiş iğnesi bulundu. Bu zaten bir medeniyet. Demek ki kıyafet dikiyorlarmış. Değil mi?
Tabii.
Ya, artı evrime zaten tamamen tezat. Neandertallerin bulunması. Çünkü mevcut, yani günümüzün modern diye tarif ettikleri işte insan yapısından daha iri, daha cüsseli, kafatası hacmi bile daha büyük. Çünkü iddiaları şöyle, işte kafa, beyin, ya iddia bu ya, masal bu ya, beyin küçük beyinden büyük beyine doğru ilerledi. Genişledi, büyüdü. Neandertal'e bakıyoruz, zaten insanın atası diye nitelendirilmesi zaten saçma. Çünkü bizim kafatasımızdan daha büyük bir beyin, evet, hacmine sahip beyin olarak. Zaten her şeyi çürütüyor. Yani neresinden tutsanız elinizde kalan saçma bir iddia.
Sonunda da itiraf ettiler dedi.
Zaten, evet, zaten ettiler, anlaşıldı, evet, öyle bir şey olmadı.
Hep böyle. Pil tane adamı dediler.
Soy tükenmiş bir insan ırkı hepsi, evet, o.
Pil tane adamı dediler 1912 yılında. 40 yıl sonra sahtekarlık olduğu anlaşıldı. 1953 yılında bu İngiltere'deki Doğa Tarihi Müzesi'nde sergilenen bu
sahte kafatası.
Özür dilediler, evet, ve literatürden alelacele çıkartıldı. Hesperopithecus dediler. 1922 yılında tek bir dişe dayanarak insanın atasına ait olduğunu iddia ettiler. 1927 yılında özür dilediler, domuz dişine aitmiş diye, pardon dediler.
Bu Nebraska adamı bildiğimiz,
evet, Nebraska
değil mi?
Evet, Nebraska adamı. Çizimler yaptılar. Bakın, Zincanthropus diye bir şeyle ortaya çıktılar. Bir tane Australopithecus boisei diye bir fosile ait. 1959 yılında pardon dediler, maymunmuş 1960 yılında. Ramapithecus 1964 yılında ortaya çıktılar. Hatta Ramapithecus'u Time dergisi kapak yapıyor o dönemde. Değil mi? Time dergisi diyorlar ki, eğer bu insanın atası değilse o zaman insanın atası yok. Ne oldu biliyor musunuz? 1979 yılında pardon dediler. Ramapithecus maymunmuş.
Aslında bu listeye şimdi İda'yı ve Ardi'yi de ekleyebiliriz.
Tabii. İda, Ardi, yani hepsi, tabii, böyle. Yani nereye baksanız siz, bakın bütün fosillerde, ama işte elhamdülillah, Allah razı olsun, hocamız var karşılarında, kıpırdayamıyorlar. Yani, evet, hareket sağları kalmadı diye. Bunları böyle atıp tutacakları. Mesela bir tane daha örnek verelim. Tiktaalik rozeye çok sık olarak örnek verirler. Evet. Güya denizden karaya geçişin bir ara geçiş formu olduğunu iddia ediyorlar. Şimdi neye dayanarak iddia ediyorlar? Bakın, yassı bir kafatası görüyoruz, böyle büyük bir kafatası. Kalın bir boynu var diyorlar, hareketli bir boynu. Ve güçlü kaburgaları var. Bunlar diyorlar kara canlılarının özellikleri, kara canlılarına görülen özellikler. Ama aynı zamanda kemikli yüzgeçleri var. Dolayısıyla pulları var, balık gibi pul kaplı derisi. Dolayısıyla sudan karaya geçmeye hazırlanan bir ara geçiş formu diye iddia ettiler. Soyu tükenmiş bir canlı. Milyonlarca yıllık.
Evet.
Halbuki bu mozaik canlı. Yani mozaik canlı demek birçok canlının özelliklerini aynı canlıda barındıran canlılar. Örneği, evet, günümüzde var. Mesela bakın burada görüyoruz. Platypus diye bir canlı var, Avustralya'da yaşayan. Daha önce filmini de göstermiştik. Tekrar da gösterebiliriz. Şimdi bu Platypus adlı canlının, bakın görüyorsunuz, ördek gibi bir gagası var. Aynı zamanda vücudu tüylerle kaplı, memelilerde olduğu gibi. Aynı zamanda memelilerde olduğu gibi yavrusunu emzirebiliyor. Fakat aynı zamanda sürüngenlerde olduğu gibi yumurtlayarak çoğalıyor. Şimdi dolayısıyla bakın, sürüngen, balık, kuş, memeli özelliklerinin hepsi tek bir canlıda var.
Maşallah.
Ara geçiş formu mu bu? Normal Avustralya'da yüzen bir canlı, günümüzde yaşayan.
Şu anda yaşıyor işte.
Evet. Zaten bakın kendileri de söylüyorlar. Mesela Stephen Jay Gould var, Harvard Üniversitesi'nden. Öldü. En ünlü Darwinist paleontolog, yani fosil bilimcisi 20. yüzyılın. Çok önde gelen bir Darwinist. O söylüyor. Başkaları da söylüyor. Mozaik canlılar diyor, kesinlikle ara geçiş formu değildirler diyor. Çünkü mükemmel canlılar bunlar. Bakın hiçbir patolojisi yok. Simetrisi yok. Altın oranla yaratılmış. En ufak bir eksikliği yok. Yarım yamalak organları yok. Değil mi? Onların iddia ettiği gibi.
Evet.
Ara geçiş formunun, yani bize şunu göstermeleri lazım. Yani gösteremezler de. Mesela ara geçiş formu ne demek? Eğer onların iddia ettiği gibi sudan karaya bir geçiş olacaksa. Değil mi? Onu söylüyorlar. Yani sudan karaya geçti diyorlar ya canlılar. O zaman bize mükemmel solungaçtan akciğerin oluşumuna kadar bütün aşamaları göstermeleri lazım. Değil mi? Mükemmel yüzgeçlerden kara canlıların iskelet sistemine, ağırlık taşıyan ayak iskelet sistemine bütün aşamaların gösterilmesi lazım. Bu da yetmez. Bize nasıl böbrek sisteminin oluştuğunu anlatacaklar. Çünkü suda Suyun korunması diye bir şey yok. Suyun içinde yaşadığı için. Karada öyle değil. Suyun korunması var mı? Böbrek sistemi gerekiyor. Mükemmel böbrek gerekiyor. Evet, kısa bir ara veriyoruz. Kaldığımız yerden sonra devam ederiz inşallah. Kısa bir aradan sonra yine birlikteyiz. Kaldığımız yerden devam edelim. En son Darwinistlerin iddia ettikleri fosillerden bahsediyorduk. Zaten birkaç tane iddiaları var. Tiktaalik rosea, Archaeopteryx, Sölekant gibi toplasanız bir elin parmaklarını geçmeyen iddiaları var. Oysa eğer ara geçiş formu olsaydı trilyonlarca olması gerekirdi. Yani 300 milyon fosil varsa bunun %99.9'unun normal ara geçiş formlarına, kalan %1.0.01'inin sabit türlere ait olması gerekirdi. Değil mi?
Zaten türler bunu arasında şeyler, paleontologlar söylüyorlar. Yani niye kademeli olarak türler bakıyoruz diyorlar. Fosil tarihine baktığımızda kademeli bir evrimle değil, ancak türlerin bir anda ortaya çıkıp daha sonra bir anda ortadan kaybolduklarına şahit oluyoruz, evet, diyorlar. Yani bu ne demek? Allah'ın oğlu demesiyle yaratılış. Çünkü bakıyoruz fosiller işte tam eksiksiz uzuv ve sistemleriyle beraber ortaya çıkıyorlar. Bu o demek.
Evet.
Allah'ın oğlu demesiyle yaratılmış. Üstün bir güç tarafından yaratılmış. O da Allah üstün güç inşallah.
İnşallah.
Bir anda ortadan kalktıklarını görüyoruz. O da nedir? Soyları tükeniyor bir süre sonra. Çoğu türün o şekilde tükenmiş. Mesela maymunların 6500 tane yaklaşık türü yaşamışsa bu yalnızca 120 tanesi ayakta. 120 tanesi var. Diğerlerinin soyu tükenmiş. İnsan ırkları da yine aynı şekilde. Soyu tükenmiş pek çok insan ırkı var. Mesela bugün pigme denen insan ırkı var. Bunlar Afrika'da yaşıyorlar. Sosyal bir hayatları var. Bunlar işte evleniyorlar, çoluk çocuk sahibi oluyorlar. İşte şehire götürülüp de işte üniversite eğitimi alanlar da var aralarında. Bunların tek bir özellikleri var. Modern insandan hiçbir farkları yok. Bunlara aşağılık ırk demek söz konusu olmaz. Bunlar yine insan. Ama bir insan ırkı. Ama bakıyorsunuz beyin hacimleri gerçekten çok küçük. Böyle olabiliyor. Bu onların başka bir ırk, başka bir tür oldukları anlamına hiçbir şekilde gelmiyor. Ama bakın şuna kesin emin olun ki eğer pigmelerin bugün soyu tükenmiş olsaydı, yani bu ırk ortadan kaldırılmış olsaydı bir şekilde, olmasaydı, olmasalardı, bunlara ait kafataslarını mutlaka evrimciler bulacaktı. Ve bakın işte insanın işte ilkel atası diye müzelerde sergileniyor olarak bulunacaktık biz bunu. Ama neyse ki yaşıyorlar. Ve Allah da bize gösteriyor böyle insanların da olabileceğini. Neandertallere bakıyorsunuz kafaları daha büyükken hala bu şekilde işte insanın soyu tükenmiş atası diye öne sürdüler bir süre. Daha sonra vazgeçmek durumunda kaldılar. Pigme olsaydı yine aynı şekilde şey yapacaklardı. Evet.
Bunlara tabii genetikte varyasyon ismi veriliyor. Varyasyon çeşitlenme demek.
Evet.
Şu anlama geliyor. Yani bir tür içerisinde, aynı tür içerisinde belirli genlerin değişik kombinasyonlarından ortaya çıkan farklılıklar oluşuyor. Fakat bunlar bakın şu çok önemli. Zaten var olan genlerin değişik kombinasyonları. Yani gen en baştan beri var. Hazreti Adem'den itibaren var olan genlerin değişik şekilde bir araya gelmelerinden değişik deri renkleri, değişik kafatası hacimleri, değişik yüz özellikleri. Mesela bazılarının kaşları çıkıntılı olabiliyor, değil mi?
Gözleri çekik oluyor.
Evet, gözleri çekik oluyor mesela. Bunlar ama zaten var olan genlerin değişik kombinasyonu. Dolayısıyla evrim falan kesinlikle değil. Çünkü evrimin iddiası yeni tesadüfen diyorlar güya işte. Olmuyor da. Yeni genetik bilgi olacak. Yepyeni gen olacak. Yepyeni protein, yepyeni enzim olacak. Yepyeni organ olacak. Yepyeni tür olacak. Böyle bir şey hiç yok. Olamaz da zaten. Yani mantıken de olamaz. Bilimsel olarak da olamaz. Gözlemler de bunu kanıtlıyor. Onun için zaten hep sahtekarlık yapıyorlar. Bakın şimdi şunu tamamlayalım. Tiktaalik rosea'da gençler vardı bizi seyreden, böyle lise öğrencileri, üniversite öğrencileri. Bilmeklerinde, bilmelerinde yarar var. Çünkü sık sık bunu dile getiriyorlar. Güya ara geçiş formuymuş gibi. Bu bir aslında sığ su balığı anlamına gelen. Tiktaalik rosea sığ su balığı demek. Şundan dolayı ara geçiş formu olduğunu iddia ediyorlar güya. Kafatası diyorlar bakın yassıydı. Balıklarda görülmeyen bir özellik. Böyle büyük bir hareketli boynu var. Güçlü kaburgaları var. Dolayısıyla bunlar kara canlısına ait özellikler. Ama aynı zamanda suda yaşıyormuş. Kemikli yüzgeçleri var. Dolayısıyla kara çıkmaya da hazırdı. Şimdi biraz önce söyledik. Mozaik canlılar var. Yani birden fazla canlının aynı zamanda bir balık gibi de pulları var. Balık derisi gibi. bazı canlılar, birçok canlının özelliğini aynı bünyede barındıran canlılar var. Günümüzde de örneği var. Mesela dedik Platypus diye canlı olduğunu söylemiştik. Şimdi onun filmini gösterelim. Bakın ne olduğunu anlatalım. Mozaik canlının ne anlama geldiğini. Bakın Platypus günümüzde yaşayan, gördüğünüz gibi çok değişik bir canlı aslında. Maşallah Allah'ın yarattığı böyle. Aynı zamanda bir ördek gibi gagası var. Bakın yüzgeçleri var. Balık gibi suyun altında yüzebiliyor. Aynı zamanda ama memelinin özelliklerine de sahip. Bir kürkü var. Memeli gibi emziriyor. Fakat sürüngen gibi de yumurtluyor. Şimdi bakın kaç tane özellik bir arada. Memeli özelliği bir arada. Evet. Sürüngen özelliği var. Kuş gibi gagası var değil mi? Balık özelliklerine sahip. Şimdi bu ara geçiş formu mu? Tabii ki değil. Bakın mükemmel bir canlı. Yani her yönüyle mükemmel. Ne patolojisi var, ne asimetrisi var, ne yarım yamalak bir organı var. Değil mi? Zaten dedik bu evrimciler de mesela Stephen Jay Gould gibi onların en önde gelen evrimcilerinden bir tanesi birkaç sene önce öldü. Harvard'da bir paleontolog söylüyor. Diyor ki mozaik canlılar diyor kesinlikle ara geçiş formu olamazlar diyor. Değillerdir diyor. Bunlar mükemmel canlılar. Şimdi bu uydurmalarından tabii bir tanesi. Sudan karaya geçişte bunun ara geçiş formu olduğunu iddia ediyorlar ya. Bakın sudan karaya geçişin neden imkansız olduğunu anlatalım. Yani her yönüyle evrim neresinden tutsanız dökülüyor. Şimdi bakın bu evrimci kaynaklardan bir çizim. Güya yarı balıkken bir canlı karaya çıkmaya karar verecek ve kara hayvanlarına ait organları geliştirecek. Hmm. Şimdi iddiaları bu şekilde değil mi? Canlıların sudan karaya geçtiği iddia ediyorlar. Siz hangi balığı sudan çıkartırsanız çıkartın birkaç dakika içinde ölür. Neden? Suyun içinde yaşamak için bir donanıma sahiptir bu. Allah o şekilde yaratmıştır değil mi? Solungaçları vardır. Suyun içerisinden oksijeni ayrıştırır. Yani bizim akciğerimizden tamamen farklı organlar. En ufak bir ilgisi yok. Suyun içinde ağırlık taşıma yoktur. Dolayısıyla balığın ağırlık taşıma ihtiyacı olmadığı için enerjisinin büyük bir bölümünü ağırlık taşımaya harcamaz kara canlılarında olduğu gibi. Kara canlıları %40'ını enerjilerinin ağırlık taşımaya harcarlar. Dolayısıyla iskelet yapıları da çok farklıdır. Omurgalarına bağlı güçlü ayaklar vardır değil mi? Kol ve bacaklar vardır.
Ağırlığı taşımak için, yer evet. Çekimine karşı tabii.
Balıkta yüzgeçler omurgaya bağlı mı değil. Çünkü suyun içerisinde yaşıyor. Ağırlık taşıma ihtiyacı yok. Suyun içinde yüzmeye için yaratılmış organlar, yüzgeçleri. Aynı zamanda suyun içinde yaşadığı için suyu korumaya ihtiyacı yok. Çünkü suyun içinde yaşıyor zaten. Ama kara canlısı öyle değil. Suyu koruması gerekiyor. Böbrek sistemleri var bunun için. Metabolizmaları birbirinden tamamen farklı. Şundan dolayı suyun içindeki ısı değişimleri herkes bilir. Çok yavaş olur. Mevsimlerde ancak suyun ısısı değişir değil mi? Gece gündüz suyun ısısı değişmez. Oysa kara canlılarında karada çok büyük ısı farklılıkları oluyor. Mesela bazen çöl ısısı oluyor. Gece dondurucu soğuk oluyor neredeyse. Evet. Dolayısıyla ısı koruyacak sistemleri, metabolik sistemlerinin çok farklı olması gerekiyor. Bakın kaç tane özelliğin birdenbire değişmesi gerekiyor. Burada görüyoruz bakın balıklardaki özellikleri. Mesela yüzgeçleri kara canlıların ağırlık bacaklarına dönüşecek, ağırlık taşıma sistemlerine. Solungaçları akciğere dönüşecek. Metabolik sistemleri kara canlıların metabolik sistemine dönüşecek. Bunların hepsinin aynı anda aynı canlı ve birdenbire olması gerekiyor. Çünkü biri bile eksik olsa o canlının hayatta kalması imkan yok. Mesela bakın şu örnekle açıklayalım daha anlaşılması için. Bunların solungaçları su canlılarının akciğere dönüşmesi gerekiyor değil mi? İkisi de mükemmel ve birbirinden tamamen farklı organlar. Şimdi bunların mantığına göre, bakın evrimci mantığın saçmalığını anlamak açısından diyorlar ki doğal seleksiyon yaptı bunu değil mi? Güya doğa yaptı diye iddia ediyorlar saçmalığın haddini anlamak bakımından. Yani öyle bir şey olacak ki balığın karaya çıkacağını hesaplayacak önceden değil mi? Akciğer gibi bir organı oluşturmaya başlayacak. Ama her ara aşaması faydalı olacak ve akciğer oluşacak bundan. Şimdi bu her bakımdan imkansız. O kadar saçma bir iddia ki. Solungaç mükemmel bir organ. En ufak bir değişiklik yapın siz solungaçta. Bir tane proteinini alın değiştirin. O sistem çöküyor. O balık ölüyor. Kara canlısının akciğere sahip olmadığı için hiçbir zaman hayatta kalamaz. Yani mantıksızlığını anlamak bakımından. Akciğer mükemmel bir organ. O kadar mükemmel ki en ufak bir eksikliğinde akciğerin sistem çalışmıyor. Yani mükemmel akciğer olması gerekiyor. Tam olarak. Bakın bir örnek vereyim size. Mesela bazı anneler bilirler. Erken doğum olduğunda bunlara prematüre bebek deniyor. Erken doğum. Yani 9 ay 10 gün değil de mesela 6 aylıkken, 7 aylıkken doğum olduğunda akciğerlerinde bir tane molekül var. Bakın bütün akciğeri her şeyiyle var bebeğin. Değil mi? Alveol kesicikleri vesaire şu bütün özellikleriyle bir tane sürfaktan diye bir molekülü var. O eksik.
O protein eksik.
Evet. Bir tane protein eksik. Ne oluyor biliyor musunuz? Hayatta kalamıyor. Solunum yapamıyor. Çünkü sürfaktan yüzey gerilimini azaltan bir molekül. Akciğerdeki keseciklerin içine hava dolup genişleyebilmesi için mutlaka sürfaktan molekülü gerekiyor. Sürfaktan olmadığı takdirde bebek ölüyor. Onun için özel aletlerle değil mi? Bakılması gerekiyor
ancak
ki.
Ancak yüksek basınçla böyle şişirilerek evet. O alveollerin hava keseciklerinin açılması mümkün. Eğer sürfaktan olmasa.
Olmasa. Evet. Bakın bir tane protein eksikliği. Bu neyi gösteriyor? Akciğerin tam ve mükemmel olduğu zaman ancak işlev gördüğünü gösteriyor. Şimdi bütün canlılardaki bütün sistemler böyle. Gözde böyle, beyinde böyle, böbreklerde böyle, karaciğerde böyle. Tek bir eksiklik olduğu zaman bakın bir protein eksikliği. Bir protein eksik olması da gerekmiyor. Siz protein içindeki amino asitlerden bir ikisini değiştirin, o protein işlemini kaybediyor. Çünkü proteinler öyle mucize moleküller ki biraz sonra yine ondan da bahsedebiliriz. Amino asidini değiştirdiğiniz takdirde bütün protein işlemini kaybediyor. Bunun çok örnekleri var. Mesela orak hücreli anemide olduğu gibi hemoglobin molekülü bozuluyor. Geçen gün örneğini gördük. Parmakla parmaksız doğan bir aile vardı. Neden? Bakın tek bir harf değişiyor genetik kodda mutasyon olmuş. Evet. Dolayısıyla o proteinin yapısı bozuluyor. Protein yapısı bozulduğu için parmakları parmaksız olarak doğuyor çocuklar.
Şimdi orak hücre anemisi çok ilginç. Evrimciler bunu çok seviyorlar. Ve bunu işte evrimi kanıtıymış gibi devamlı anlatırlar. İşte bakın bilimsel bir gerçek. İşte evrimi kanıtıdır bu. İşte bilmiyorsanız öğrenin gibi böyle üste çıka çıka anlatırlar böyle. Üniversite çevrelerinde anlatılır. Oysa çok saçma bir iddiadır. Şundan dolayı. Şimdi bir mutasyon olmuştur. Biliyorsunuz al yuvarların içinde oksijeni taşıyan hemoglobin denen bir protein yapısı var. Çok özel bir proteindir hemoglobin. İşte bu hemoglobinin üretilmesi aşamasında orada DNA'sında o hemoglobini kodlayan DNA'da şifre kısmında tek bir harfin bozulması söz konusu. İşte böyle olunca hemoglobinin yapısı bozuk olarak üretilmeye başlanıyor. Bakın filmini de şimdi Oktar hazırlıyor.
Evet.
Evet.
Şimdi bakın burada hemoglobin molekülünü görüyorsunuz. Hemoglobin evet. Molekülünü hazırlıyor. Sen devam et istiyorsan.
Evet. Hemoglobin bozuk olarak üretildiği içindir ki şimdi bir tane sıtma paraziti var. Sıtma hastalığını meydana getiren bir parazit var.
Hemoglobinler oksijen evet. Taşımaya yarıyor al yuvarları evet. İçerisinde. Vücudumuzun bütün hücrelerine.
Evet. Şimdi normalde o parazit gelip hemoglobine saldırır. Hemoglobinin içine yapışır ve al yuvarların içinde çoğalma fırsatı bulur. Bu şekilde normal sağlıklı hemoglobini olan insanlarda sıtma hastalığı görülen bir hastalıktır.
Bakın tek bir harf değişikliği oldu. Şu yeşil evet. Kısım.
Gelin görün ki
şey evet. Bozuluyor.
Gelin görün ki
bakın bozulduğu içinde bakın birbiriyle birleşmeye kristalize olmaya başladılar.
Evet.
Birbirlerine yapışıyorlar. Birbirlerine yapıştıkları içinde orak bir şekli alıyor kırmızı kan hücreleri. Bakın kristalize oldular. Evet. Ve orak hücre anemisi oluşuyor bundan dolayı. Tek bir amino asit değiştiği için.
Evet.
Normal disk yapısında olan al yuvarlar böyle orak yarım ay gibi, çeyrek ay gibi bir hilal gibi bir şekil alıyor.
Evet. Damarlardan esnekliğini yitirmiş oluyor. Damarlardan, kılcal damarlardan geçen al yuvar normalde çok esnek bir şekilde damarın şeklini alabilirken, hatta mermi şeklini bile alabilecek kadar esnek olabilirken, kendinden daha küçük dar kanallardan geçerken bu esnekliğini yitirmiş oluyor ve tıkanıklıklara varıncaya kadar bir hastalık ortaya çıkmış oluyor. Bu insanların böbrekleri hasarlı oluyor. İlerleyen yaşlarda 40'larında, 45'lerinde, 50'lerinde hayatlarını zaten maksimum yitirmiş oluyorlar genellikle.
Evet. Böbrek hastası oluyorlar. Beyin felci oluyor.
Felç yaşıyorlar. Beyin damarları tıkandığı için. Kılcal damarlar nerede varsa, nerede tıkanıyorsa o hastalıklara sebep oluyorlar. Kalpte ise kalp krizi oluyor.
Bağışıklık sistemleri de azalıyor.
Böbrekte ise böbrek yetmezliği oluyor. Beyinde tıkanmışsa işte felç oluyor vesaire. Ama sıtma virüs, sıtma paraziti bakın orak hücre anemisinde hedef seçtiği hemoglobinin ilgili bölümünü bulamıyor ve hastalığı meydana getiremiyor. Şimdi böyle olunca orak hücre anemili insanlarda sıtma hastalığı olmuyor. O zaman bakın işte mutasyon bir faydaya sebep oldu gibi bir imaj ortaya koymaya çalışıyorlar. Bir anlayış ortaya koyuyorlar. İşte bakın faydalı bir mutasyon anlatımında bulunuyorlar. Bu çok saçma bir iddia. Çünkü mutasyon yani evrimcilerin ortaya koyması gereken şey mutasyonla yeni bir bilginin edinilmiş olması gerekirdi. Evrimin ihtiyacı, evrimin iddiası buydu. Böyle bir şey var mı? Hayır. Ne var? Eksilme, bozulma var. Ki mutasyon zaten bunu yapar. %99 oranında bozulma yapar, bunu yapmış.
Mesela Çernobil'de radyasyon yayar, insanlar hasta olur değil mi?
Evet, mutasyon, kanser de yapabilirdi. Genetik, kötü... Kanser yapmamış ama bir eksiklik yapmış. Tamam, sıtma virüsü, sıtma paraziti buna yapışmamış olabilir. Ama bu ona yeni bir özellik kazandırmamış. Yeni bir bilgi eklenmesi söz konusu değil ki.
Hatta bakın çok bilgi kaybediyor. Evet. Kısa yaşıyorlar. Bunlar vefat ediyorlar bu hastalar. Çok ağır bir hastalık.
Kanser
bir
olmamış ama böbrek hastası olmuş. Böbrekleri tıkanmış kılcal damarlar. Beyinde felç olmuş bu hastalarda. Bunlar hasta. Adları zaten hasta. Orak hücre anemisi hastalığı zaten bunun adı. Tamam mı?
Bakın şu çok önemli. Şimdi burada diyorlar ki sıtmaya direnç oluştu diye iddia ediyorlar ya. Şimdi o Cihat Bey'in söylediği gibi çok önemli. Sıtmanın paraziti o al yuvarların şekli bozulduğu için onların içine girip oradaki hayatını tamamlayamadığı için sadece sıtmanın da belli bir tipi o. Evet. Hastalığı meydana getiremiyor o kişilerde. Fakat burada bağışıklık sisteminde bir gelişme yok. Evet. Tam tersine bağışıklık sistemleri bu hastalarda bozulduğu için enfeksiyonlara karşı çok açık hale geliyorlar. Evet. Yani genetik bilgi kaybı söz konusu.
Kayıp
ve var. Sakat hale geliyor. Yani bunu şuna benzetebiliriz. Mesela doğuştan kötürüm olan insanlarımız var, özürlü. Değil mi? Kötürüm olan bir insan da yürüyemediği için değil mi? Trafiğe çıkmaz. Dolayısıyla trafik kazalarında yani yaralanıp ölme riski düşüktür.
Kötürüm demeyelim de engelli diyelim daha uygun olur. Engelli
evet yani yürüyemediği
engelli
için.
Insanlarımız.
Şimdi yürüme engelli insanın, yürüme engelli olmanın yani kötürüm olmanın da daha açıkçası faydalı bir mutasyon olduğu iddia edilebilir mi? Çünkü trafik kazalarından daha az ölüyorlar diye faydası var. Dolayısıyla faydalı mutasyon denebilir mi?
Mantıklı
yani mi? Durun değil mi? İnsanın özürlü olmak demek o, yürüyememek demektir. Çok açık bir şey. İşte bu kadar mantıksız iddiaları. Şimdi o zaman ne yapıyorlar? Şunu yapıyorlar.
Aslında kendileri de biliyorlar.
Evet.
Mantıksız. Mesela sıçramalı evrim çıkartıyorlar. Baktı ki bu süper mantıksız. Sürüngen yumurtasından kuş çıktı diyorlar bir gün mesela.
Şimdi bu çok öyle büyük yani... bir sahtekarlık ama şimdi bu orak hücre anemisini faydalı bir mutasyon olarak öne sürmeleri çok büyük bir sahtekarlık. Ama bakın bunu kimden öne sürüyor? Profesör bunu öne sürüyor. Şimdi sen profesör olmuşsun yani bir yerlere gelmişsin. Yani düşünen bir insan diye sana profesör ünvanı koymuşlar adının başına. Sen kalkıp bunu nasıl bunu savunabilirsin? Bir yalanı nasıl savunursun?
İşte savunamıyorlar. Bizim konferanslarda bunu iddia etmeye kalkıyorlar.
Bizim karşımıza savunamıyorlar.
Bakın,
ama biz yokken savunuyorlar.
Evet şunu da söylemeye kalktılar sonra. Şimdi bu böyle biraz ortaya çıkınca bu sefer dediler ki bizim kastettiğimiz o değil. Heterozigot diye bir şey var. Ya bu şu anlama geliyor. Ya aynı kişide hem orak hücre anemisi geni hem de normal hemoglobin geni olduğu zaman o kişide hastalığın önemli, daha doğrusu o grupların içerisinde önemli bir kısmında hastalığın belirtileri oluşmuyor. Hakikaten oluşmuyor. Yani onlarda akciğerde zatürre, böbrek yetmezliği, beyin hasarı oluşmuyor. Çünkü hemoglobinleri normalde kristalize olmuyorlar. Çünkü sağlam geni de var aynı zamanda. Babadan sağlamı almış mesela. Anneden hastalık genini almışsa bu şekilde oluyor. Bizim kastettiğimiz bu diyorlar bakın. O insanlar diyorlar aynı zamanda sıtmaya karşı dirençli fakat aynı zamanda da hasta değiller. Bakın burada yine bir aldatmaca var. Şundan dolayı aldatmaca var. Eğer siz heterozigotsanız yani hastalık genini ve sağlam genini bir arada taşıyorsanız al yuvarlarınızda sizin al yuvarlarınız normalden daha fragil yani kırılgan hale geliyor. Bu bilinen bir gerçek. Mesela siz ağır egzersiz yaptığınız zaman ya da dağa tırmandığınız zaman oksijen oranı düşüyor ya hemen kristalize olmaya başlıyor hastalık genini taşıdığınız için hemoglobinler ve hastalığın belirtileri oluşuyor. Aynı zamanda bilinen başka bir gerçek bu grup içerisinde heterozigot olanlar içerisinde gene belli bir miktarında hastalık belirtileri oluşuyor. Hiç oluşmuyor değil aslında. Yani yine siz sakatsınız yani. Kimse ben dur heterozigot orak hücresi anemi olayım diye ister mi bunu? Yani siz sorsanız onu Darwinist bilim adamına o da söylemez. Çünkü bilir bunun böyle yani bir rahatsızlık meydana getireceğini. Hep sahtekarlık üzerine. Tabi bunu bilmeyen birini buldukları zaman onu kandırma şeyine gidebiliyorlar. Ama Allah'ın izniyle bize bu şeyle geldikleri zaman konferanslarda evet. Rezil rüsva ediyoruz. Yani her örnekleri saçma. Şimdi onun için de mesela dedik ya Richard Dawkins'e soruyorlar. Bakın onu gösterelim o çok önemli bir film.
Evet.
Yani dünyadaki en ünlü evrimci işte bir numaralı evrimci. Faydalı bir mutasyon örneği soruyorlar. Bu işte faydalı mutasyon olarak hepsini orak hücre anemisi vesaire hepsini biliyor. Bakın ne cevap veriyor orada. Burada hemen filmini koyalım bakın.
O meşhur tavana baktı sahneyi kastediyorum.
Evet, evet, evet, evet. Bakın.
Yani cevap veremedi.
Şunu gösterelim. Şimdi. Bize bir tane evrimci mekanizma, bir mutasyon örneği verin diyorlar. Faydalı olan ama faydalı olacak. Bakın.
Genetik bilgide bilgi artışına sebep olan.
Bakın düşünüyor. Şimdi orak hücreli annem falan hepsini biliyor bunların. Tamam mı? Bakın.
Hiçbirini söyleyemez.
Durduruyor ve ağlamaklı oluyor.
Kendisi tatlı. İşte bu yani. Burada durabilir miyiz? Yani?
Evet. Yok. Çünkü mutasyon, yani mutasyon şuna benzer. Bir kitapta siz rastgele değişiklik yaparsanız harflerde o kitabı sakatlarsınız. Değil mi? Kelimeleri anlamsız hale getirirsiniz. Önce bir kelime anlamsız hale gelir. Sonra cümleler anlamsız hale gelir. Çok fazla yaparsanız da bütün kitaptaki bilgi kaybolur. Genler bundan çok daha hassas. Yani siz genlerde harf değişikliği yaparsanız tesadüfen, ki o demek yani mutasyonu anlama geliyor. İşte ultraviyole ile kimyasal etkilerle harf değişiklikleri, eklemeler ve çıkarmalar oluyor. Bütün genetik bilgiyi bozuyorsunuz. Genetik bilginin kodladığı protein bozuluyor. O proteini kaybeden canlıda ağır sakatlıklar, hastalıklar ve ölüm meydana geliyor.
Tabii.
Bu bilinen, %100 bilinen bir gerçek. Başka örnekleri de var. Yine cevap verelim. Yani mesela diyorlar ki, bu da olmuş bir şey. Bakın, bakterileri bir ortamda, tamam mı? Naylon atıklarının bulunduğu ortama koyuyorlar. Böyle bir deney var. Şimdi son yıllarda ileri sürdükleri şey bu. Bu diyorlar 9 gün sonra bakıyorlar bakteriler o naylon atıklarından beslenmeye başlıyor. Şimdi iddiaları şöyle diyorlar ki, o enzim bakteride daha önce yoktu. O süre içerisinde meydana gelen mutasyonla naylon atıklarını parçalamaya başladı. Şimdi burada da çok büyük bir aldatmaca var. Bir kere hiçbir canlı, bakın hiçbir canlı, ki onun çerçeve kayması mutasyonu diye artık çok detaya girmeyeyim de, öyle çok özel bir mutasyon. Yani bir harf ekliyorsunuz ya da çıkartıyorsunuz, bütün dizilim değişiyor DNA boyunca. Oradan ortaya çıkan bir enzim olduğunu iddia ediyorlar. Halbuki o enzime bakteri daha önceden sahip, sonradan ihtiyacı olmadığı bu enzimi ihtiyacı olduğu bir ortamda yapmaya başlıyor. Bakın burada yeni genetik bilgi yok. Zaten sahip olduğu bir şey. Bu nereden mi biliyoruz? Şundan biliyoruz. O bakteri üzerinde, o genetik bilgide, eğer dedikleri gibi çerçeve kayması diye bir mutasyon olsaydı, bütün genetik bilgi değişseydi, mutlaka stop kodon denen, yani durdurucu kodonların oluşması lazım gelirdi. Aynı zamanda plazmit diye özel böyle halkalar vardır bakterilerin içerisinde. Onun üzerinde olan bir şey bu zaten. Dolayısıyla sahip olduğu bu enzimi diğer bakterilere de aktarabiliyor ve onları da dirençli hale getirebiliyor. Yani o naylonu kullanacak bir hale getirebiliyor. Yani her bilgiyi yerden paylaşıyor. Uydurma. Efendim?
Bilgiyi paylaşabiliyor böylece.
Evet. Yani burada zaten sahip olan bir enzimin yapımının, değil mi? Normalde ihtiyacı olmayanın yapımını durduruyor. Genetik özellik bu şekildedir. Sahip ihtiyacı olduğunda yapmaya başlıyor. Bunun neresi evrim? Hiçbir tarafa evrim değil. İşte bilmeyenleri kandırmaca, hep böyle Latince kelimelerle, safsatalarla. Bakın zaten işte dünyanın bir numaralı evrimcisi. Naylonu da biliyor, şeyi de biliyor, orak hücreli anemiyi de biliyor. Hepsini biliyor. Bakın durumuna. Kafayı eğmiş. Belki de ağlıyor. Bilmiyorum. Filmin devamı olmadığı için elimde. Yani böyle insanın böyle lezzetmemesi lazım kendini. Şimdi de uzaylılar demeye başladı. Tabii hocamız üstüne gidince bir tane ara geçiş formu getir. 10 trilyon veriyorum. Onunla ilgili bir konuşma yapıyor zaten. Ondan sonra uzaylılar yaptı demeye başladı o zaman.
Şimdi bir insan vücudunda 100 milyon protein var.
Evet.
100 milyon protein var. Bunlardan bir tanesi, bir proteinin evrimcilerin iddiasını tesadüfen oluşabilmesi için, kendi kendine var olabilmesi için diyelim, ya da bir proteinin 60 tane diğer başka proteine ihtiyacı var.
Evet.
Değil mi? Ve hücrenin bütün organellerine ihtiyacı var o proteinin üretilebilmesi için. Demek ki bir protein kendi başına tesadüfen veya kendi başına meydana gelebiliyor. Gelemiyor. Çünkü başka şeylere ihtiyacı var. Yani bütün proteinlerle ve hücreyle birlikte var olması gerekiyor ki,
evet,
var olabilsin. Bu zaten başından bütün evrim konusunu kapatıyor. Yani.
Bitiriyor, evet.
Demek ki evrim diye bir şey söz konusu olamaz. Bir protein bile tek başına kendi kendine var olamaz. Ancak Allah'ın yarattığı hücreyle ve diğer proteinlerle birlikte var olabilir. Bu kadar açık ve net.
Bu şuna
detaya
benziyor.
Giriyorlar.
Evet. Bu şuna benziyor. Bir gökdelen düşünün. Asansör sistemi, elektrik sistemi, İşte kanalizasyon sistemi, ama çok yüksek bir gökdelen. İşte içindeki güvenlik sistemleri, yangın önleme sistemleri olsun, hava sistemleri, klima sistemleri olsun, kapıları, muslukları, çerçeveleri, camları bir anda oluşuyor, bir anda meydana geliyor. Bu ne demek? Mucize demek değil mi?
Tabii.
İşte hücre de böyle bu şekilde meydana gelmiş.
Şimdi bir tane
Allah'ın yaratmasıyla, Allah'ın ol demesiyle bir anda yaratılmış, bir anda meydana gelmiş. Sonsuz bir güç, sonsuz bir kudret.
Zaten aksi olamaz. Bakın bu da işte ilk hücreye ait fosiller bunlar. 3,5 milyar yıllık bakın Avustralya'da bulunan bir fosili görüyorsunuz burada. Canlı hücresi mükemmel ve eksiksiz olarak birdenbire ortaya çıkıyor. Zaten aşama aşama da olamaz. Çünkü organellerinden herhangi biri eksik olduğu zaman o hücre hayatta kalamıyor.
Evet.
Dolayısıyla bütün organellere sahip mükemmel ve eksiksiz bir hücre olması gerekiyor ilk hücrenin de. 3,5 milyar yıl önceki bakteri fosili günümüzdeki Leptolingvia bakterisiyle tıpatıp aynısı bakın görüyorsunuz. Yani birdenbire ortaya çıkmış ve hiç değişmemiş 3,5 milyar yıl boyunca. E şimdi bu neyi gösterir? Tabii ki yaratılmış olduğunu gösterir çok açık bir şekilde.
Evet.
Fred Hoyle'un hatta bir benzetmesi var. Ben göklerini verdim de o da uçağı veriyor değil mi?
Evet.
Boeing, diyor ki, Boeing uçağını örnek veriyor. Bir Boeing Jumbo Jet diyor. Parçaları yayılmış olsun diyor bir hangara. Oraya isabet edecek olan bir kasırga bu parçaların tesadüfler sonucu bir araya meydana bir araya gelmesiyle parçaları uygun yerlerine getirmesiyle Boeing 747 meydana getirebilir mi? Hayır diyor. Getiremez. İşte hücredeki kompleksilik ise diyor bir Boeing 747'den çok daha ileridir diyor.
Değil mi?
Daha bir mükemmel karmaşık gibi görünen ama çok daha mükemmel düzenli organize bir yapısı var hücrenin. Bir Boeing 747'den çok daha ileri bir teknoloji arz ediyor. Bir Boeing 747 kimler yapmıştır? Mühendisler. Kaç yüz tane mühendis kaç yıl boyunca çalışmıştır üzerine değil mi? Onu mükemmel haline getirmek için.
Tabii.
Tek bir civatası yine gevşek olsa Boeing 747 tabii ki uçamaz, düşer. Nasıl uçuyor? İşte bu bilgi neticesinde, bu kusursuzluk sayesinde uçuyor. Hücreye bakıyoruz, bundan kat be kat daha kompleks, daha organize bir yapı. İşte burada Allah'ın sonsuz gücünü, ilmini, bilgisini görüyoruz yani inşallah.
Maşallah.
Evet yani nereye bakarsanız bakın bir tek protein diyoruz ama sadece proteinler de değil. Yani proteinlerin de önemlisi amino asitler de tesadüfen olamıyor. Yani doğada hiçbir şekilde tesadüfen amino asit olamıyor. Amino asitleri sadece canlı hücreleri sentezleyebiliyorlar. Hı. Yani proteini de geçtik yapı taşlarını da açıklayamıyor evrim. Amino asitler bakın bu karmaşık reaksiyonlarla ki burada çok basitleştirilmiş bir çizim izliyorsunuz burada.
Özetlenmiş.
Evet özetlenmiş. Mesela amino asitin oluşumunu birdenbire sanki olmuş gibi gösteriyor. Halbuki ara aşamaları ve ara enzimleri var bunların. Ve her bir bakın amino asitin oluşması için farklı reaksiyonlar, farklı enzimler gerekiyor. Yani amino asitin olması için de enzimler, proteinler gerekiyor dolayısıyla. Bu da evrimi bitiriyor. Daha evet. En başta bitiriyor.
Bir de çok hızlı olarak meydana geliyor bunlar biliyor musunuz? Bir işlem olunca diğerinin olması için işte bugün dur öğle tatili bir saat sonra gelecek arkadaş şeklinde ya da ertesi güne sarktı bu protein üretimi öyle bir şey olmuyor. Böyle milisaniyeler içinde zaten bunlar devamlı tekrarlayarak kusursuz bir şekilde işleyen mekanizmalar.
Hayır bu amino asitler biz biraz daha alta inmiyoruz aslında detaya. Şimdi biraz daha insek çok daha mükemmel ve olamayacağı kesin olan sistemler var. Şimdi bu bir protein ortalama 300 amino asitten oluşuyor. Değil mi? Daha fazla amino asit oluşan da var, evet. Daha azdan da oluşan da
evet.
Var. Şimdi o 300 tane amino asitin bir kere hepsinin sol elle olması gerekiyor.
Evet.
Yani doğada sağ elle amino asitler de var. Nasıl hepsi sol elle olabiliyor? Değil mi? Bu özel bir yaratılış oldu belli. Bir, ikincisi o amino asitlerin dizilimi de önemli. Şimdi birden 300'e kadar özel bir dizilimde olması gerekiyor. Mesela yani 1, 2, 3, 4, 5, 77, 77, yani 50 ile 51. yer değiştirse bozuluyor.
Bozuluyor.
Amino asit kullanılmaz hale geliyor.
Evet.
Değil mi?
Protein kullanılmaz hale geliyor.
Tabii protein olmuyor zaten ve kullanılmaz hale geliyor. Dolayısıyla alt mekanizmalarda çok daha açmazdalar
evet,
yani.
Ayrıca peptit bağları gerekiyor. Bakın üçünün de dediğiniz gibi birlikte olması gerekiyor. Şimdi sadece sol ellerin olması bu bir mucize. Yani hiçbir açıklaması yok. Çünkü tabii. Doğada sağ elli varsa ve girmiyorsa burada mutlaka bir müdahale var. Yani evet. Tesadüfen olsa çünkü hem sağ eller olur %50 oranında, %50 oranında da sağ eller olması gerekir. Olmuyor çünkü sağ elle girdiği zaman protein olmuyor zaten. İşlevsiz hale geliyor. Bunların hesapladığınız zaman bakın olasılık hesaplarını muazzam sayılar çıkıyor. Yani aklın hayalinin kavrama sınırlarının ötesinde. 10 üzeri 650'de bir ihtimal sadece amino asitlerin doğru dizilimlerinin 500 amino asitlik bir proteindeki dizilimlerin ihtimali 10 üzeri 650'de bir ihtimal. Yani bilinçli bir deneme yanılma mekanizması olsa bile, yani siz bilgisayarları koyun, laboratuvarları bilim adamlarını doldurun, bu deneme yanılmayı yaptırtın, 10 üzeri 650 defa denemeleri gerekiyor ki bir protein molekülü bulunabilsin, işlev görecek.
Ya 10 üzeri 650, onun yanına 650 tane sıfır. Evet. Şimdi bakın, matematiğin şey olmadığı bir rakam.
Evet.
Yani ömür boyu saysanız bitmeyecek zaten,
evet,
bir rakam.
Zaten bakın şu sayı ortaya çıkıyor. 950 sıfırlı bir sayı ortaya çıkıyor. Şimdi bu sayı öyle bir sayı ki, şunu hesaplamışlar bilim adamları. Kainatın başlangıcı, evrenin başlangıcından beri oluşabilecek maksimum kimyasal reaksiyon sayısını. En hızlı olabilecek, en hızlı şekliyle 10 üzeri 220 çıkıyor. Yani evrenin ömrü zaten şu reaksiyonlara yetmiyor. Çünkü 10 üzeri 17 saniye, Big Bang'den itibaren 10 üzeri 17 saniye evrenin ömrü bunların tamamlanmasına yetmiyor.
Evrendeki atom sayısı da yetmiyor. Atom, o da 10 üzeri 79.
Evet, evet. Kaldı ki, bakın bu çok önemli. Evrende, dünyada, doğada bilinçli bir mekanizma yok. Yani bu reaksiyonlar hiç başlamıyor bile. Siz demin söylediğiniz çok önemli. Yani protein olması için mutlaka 60'a yakın başka protein gerekiyor. Mutlaka DNA gerekiyor. Mutlaka mitokondri gerekiyor. Enerji santralleri. Mutlaka protein fabrikaları gerekiyor. Mutlaka başka enzimler, hücrenin zarı gerekiyor. Hücrenin içindeki o mükemmel kontrollü ortam gerekiyor. Ve o hücrenin canlı hücresi olması gerekiyor. Yani ölü bir hücrede her şeye sahiptir ama hiçbir şey ifade etmez. Protein falan yapamaz. Ancak canlı olması, o da Allah'ın hay sıfatının tecellisi olarak, evet, var olduğu zaman, yani bir hücre olduğu zaman protein oluyorsa evrim bitmiştir zaten. Aminosit olması için de hücre gerekiyor. Bu da ayrı bir konu. Yani sıfır protein değil. Demin gördük. Aminositlerin olması için de tam bir hücre gerekiyor. Enzimler gerekiyor, hücre gerekiyor, DNA gerekiyor.
Ya artık ne diyorsun yani evrimcilere? İşte ne hal, demek lazım?
Yani komedi işte, yani ortada o teknik üniversite çıkıp hala gösteri yapıyor olmaları bazı kimselerin. Ya ortada bir komedi var hakikaten yani böyle. Ya insanlar kendilerini rezil ediyorlar. Yani normalde bakın o evrimcilerin hepsi biliyor evrimin olmadığını. Değil mi? Richard Dawkins şimdi bilmiyor mu? Mutasyona cevap veremeyen adam mutasyonun olmadığını, dolayısıyla evrimin olmadığını pekala biliyor. Orada ağlamaklı oluyor. Onun için uzaylılar getirdi diyor. İşte başka bir evrimciye soruyorlar. Sen gerçekten evrime inanıyor musun diyor arkadaşı. Kızıyor. O da biliyor evrimin olmadığını. Charles Darwin diyor. Ara geçiş formları yoktur diyor. E sen nasıl bir iddia ortaya atarsın? Yani delil olmayan bir iddia olabilir mi? Ara geçiş formu yoksa evrim de yok demektir. O da biliyor evrimin olmadığını. Zaten diyor
gözü düşünmek beni teoriden soğuttu diyor. Soğuttu diyor. Tam onu söyleyecektim.
Evet. Tavus kuşu beni hasta ediyor diyor.
Hasta oluyorum diyor.
Hasta oluyor yani. Ne demek hasta? Hasta olmuş zaten. Yani
tansiyonu yükseliyor.
Fosil diyor bulunamazsa ara geçiş formu zaten teorim çökmüş demektir diyor.
Evet.
Yani çökmüş kompleks bir organın aşamalarla oluşamayacağı gösterirse, kanıtlanırsa teorim çökmüş olacaktır diyor.
Evet. Hayata canlılar birdenbire eksiksiz başlıyorsa yine teorim yıkılmış olacaktır. Öldürücü bir darbe olacaktır diyor.
Zaten teorinin zorlukları diye bir bölüm ayırmış kitabında. Yani kendisi de biliyor teorinin yani mantıkla çeliştiğini, yani zor bir iddia olduğunu, yani zor değil imkansız olduğunu, evet, kendisi de biliyor. Onu da yazmış ayıp olmasın diye artık, yani tamam ben hani bana deli demeyin bari, ben biliyorum ama hani bu da belki bunu bir teori şey hipotez olarak ortaya attım. En azından. Yoksa ben de biliyorum olmayacağını gibi bir bölüm ayırmış yani özellikle.
Darwin'in zamanında...
Yani bana şey salak ahmak demeyin sonra diye öyle bir çöptür ayarlamış. Hayır,
o dönemin bilim teknolojisi de çok geri. Değil mi? Yine evet. Elektron mikroskobu var. Hücreyi şey inceleyebiliyorlar. Hücreyi tanımıyor bile Darwin. Yani normal bir mikroskobun altında bir su damlası zannediyor onu.
Evet.
Ne içindeki organellerden haberi var.
Evet.
Değil mi? Yani o şehir kadar kompleks... Altyapıları olan, enerji santralleri olan, trafik, evet, sistemleri olan, fabrikaları, üretimleri olan,
evet,
bir canlı bir sistem olduğunu farkında, evet, bile değil. Su, evet, damlası zannediyor. Bilmeden havadan atıyor tabii, affedersiniz.
Atıyor.
Şimdi o zaman günümüzün evrimcilerine bakıyoruz. Onlar Darwin'den daha çok Darwinci olmuş oluyorlar.
Evet.
Diyorlar ki hayır diyor, bunu böyle kabul etmemiz lazım, yoksa diyor seni üniversitede barındırmayız. İşte ne asistan olursun, ne doçent yaparız senin, ne de profesör olursun. Bunu böyle kabul edeceksin. Biz bunu kabul ettik. Sen de kabul et. Böyle bir şey var mı? Şimdi zorla bir diktatör ya da olur böyle şeyler, değil mi? Zorla bir insana bir şeyi kabul ettirtmek. Gel bakalım, sen gerçek mi söylüyorsun? Kanıtlarını ortaya koy, ben de inanayım. Kanıtlarını ortaya koyamıyorsan zaten sahte bir şeyden bahsediyorsun. Masaldan, evet, bahsediyorsun.
Evet, bakın yani evrimcilerin hepsi biliyor evrimin olmadığını. Birkaç alıntı da okuyalım. Mesela Niles Eldridge var. Çok ünlü bir Darwinist paleontolog. Niles Eldridge aynı zamanda müze müdürü. Ya müze ne demek? Müzenin deposunda fosiller vardı değil mi? Fosillerin sergilendiği yer. Diyor ki ayrı türlere ait fosillerin fosil kayıtlarında bulundukları süre boyunca değişim göstermedikleri Darwin'in türleri kökeninin yayınlanmasından önce bile paleontologlar tarafından bilinen bir gerçektir. Yani ara geçiş formülü olmadığını hep biliyorduk biz diyor. Aradan geçen 120 yılı aşkın süre boyunca yürütülen tüm paleontolojik araştırmalar sonucunda fosil kayıtlarının Darwin'in bu kehanetini doğrulamayacağı açıkça görülür hale gelmiştir. Hmm. Evrim mevrim yoktur diyor. Kim diyor bunu? Niles Eldridge. Dünyanın en ünlü evrimcilerinden biri. Bakın Ali Demirsoy. Bahsettik demin. Diyor ki o da. Evrimde açıklanması en zor kademelerden biri de bu ilkel canlılardan nasıl olup da organelli ve karmaşık hücrelerin meydana geldiğini bilimsel olarak açıklamaktır. Bakın nasıl açıklıyor. Diyor ki esasında bu iki form arasında gerçek bir ara geçiş formu da bulunamamıştır. Ali Demirsoy söylüyor bunu. Ali Demirsoy şimdi evrime inanıyor mu? İnanmıyor. Evrim mevrim yoktur diyor. Bu kadar kitap yazmış ama evrimi savunan.
Yani yazmış ama başında da insanı... diyor ki bir piyango çıktı diyor dünyaya diyor. Yani olayı böyle masalsı bir anlatımla.
Ama gel diyoruz ve... karşımıza. Bakın Ali Demirsoy, Celal Şengör, Aslı Tolun kimse gelemiyor. Yani gelseler Allah'ın izniyle bakın şöyle yarım saat bir saat karşılıklı otursak sokağa çıkamayacak duruma getiririz. Farkındalar bunu. Yani bir insan böyle bir şey desteklediği bir şeye kendine güveni olsa deliller değil mi? Biz diyor, biz fosillerle geliyoruz böyle. Masanın üstüne koyuyoruz fosilleri bam diye. Proteinden oluşamadığını ispatlıyoruz. Şimdi insanın kendine güveni olsa gelir. Gelemediğine göre inanmıyor demektir zaten.
Hayır şöyle çok da yani direnmelerine de gerek yok. Desinler gelsinler bu medeni gayet insancıl bir tavırdır. Desinler ki ya doğru hakikaten bilimsel gelişmeler de oldu. Biz böyle inanıyorduk. Şimdi bu gelişmelere binaen evrimin hakikaten olamayacağını aklımız ve mantığımız böyle anladı deseler. Mesela öyle onların desin. Abileri Antony Flew değil mi? Eskiden ha, abileri sayılan.
Evet onu gösterelim.
Şimdi onların hocası yani o.
Evet.
Şimdi Antony Flew onlara evrimi öğreten kişi.
Ateizmi öğreten.
Sonra
ateizmi
ne yaptı?
Daha doğrusu. Evet,
yani
ateizmin...
yaşlılık döneminde geldi normal medeni bir tavırla. Yanlış düşünmüşüz dedi. Böyle değilmiş. Hakikaten Allah varmış.
Bakın, DNA'yı, da, DNA'yı fark edince o da DNA genom projesi sonuçlanınca o da uyandı yani. Biliyor musunuz?
Daha doğrusu hocamızın kitapları gitti ona. Ben evet. size söyleyeyim. Bakın onun üzerine bu açıklamalar geldi. Evet. Ben diyor dünyanın en büyük ateisti diyor burada. Özür dilerim. Ben Allah'a inanıyorum. Her şeyden sonra ben Allah'a inanıyorum diyor. Hakikaten özür diliyor insanlardan.
Ne diyor
ateist olduklarına sebep oldukları için. Şimdi bakın onun filmini de gösterelim. İngilizce orijinali tamam. Ben tercüme ederim şimdi. What were some of the factors that prompted you to in recent years? Sizi geçtiğimiz yıllarda atheism and to come to the conclusion that that there is a intelligence. Neyi ne diyor sizi sevk etti diyor ateizmi düşünüp diyor bir aklın olduğuna diyor bunun arkasında muazzam bir aklın olduğuna.
Ateizmden ne döndürdü diyor.
Evet. Mesela kimyadaki
the complexity and
yaşamın diyor kompleksitesi yani çok kompleks bir yapısının olması diyor.
Is it the unlikelihood of that developing naturalistically the first complex integrated biological system is that where the problem you saw?
Mesela ilk diyor biyolojik sistemin diyor çok kompleks bir şekilde ortaya çıkması ilk canlılığın bu mu diyor sizi diyor sevk etti diyor. Tabii diyor yani ne diyecek. Bakın eğer Einstein'ın söylediği gibi diyor fizik dünyada diyor yani bu evrende ki komplekslik diyor bir yaratıcının bir aklın olduğunu gösteriyorsa diyor canlılardaki diyor kat kat gösteriyor diyor.
Değil mi?
Şimdi bütün hayatı boyunca bakın ateizmi savunmuş ateistlerin dünyadaki liderini görüyorsunuz. 2004 yılında bu açıklamayı yapıyor dünya medyasına.
İşte bizim evrimciler de aynı şeyi yapacaklar yani
evet.
Bu kadar zor bir şey değil.
Hayır özür diliyor zaten bakın dünya medyasından bir daha açayım İngiliz medyasından bu. Ateistlerin lideri diyor bakın burada. Yani Richard Dawkins'in de hocası şey, dediğiniz gibi evet. Türkiye'deki ateistlerin de lideri, hepsinin lideri. Ben diyor Allah'a inanıyorum diyor. İmkansız diyor yani cansız maddeden diyor canlılığın oluşması diyor. Bu inanılmaz derecede kompleks canlılığı.
Evet. Bu kadar bir hani evrim üzerinde yapacağım budur. Bu evet. Kadar yani bilim adamı olarak yapmaları gereken de odur. Objektif olup gelişen bilimsel teknoloji ve onun bulguları doğrultusunda değil mi? Ne çıkmış? Ona göre objektif olsunlar. Yani böyle bir batıl inanç şeklinde bunu sürdürmeleri kendileri için küçük
düşünce. Şimdi kendileri de tabii bunu Darwin nasıl işte terörün zorlukları demişse işte evrimciler de zaman zaman bunu artık mecbur kalıyorlar ve itiraf ediyorlar aslına bakarsanız.
Değil mi? Çoğunda var.
İtiraf evet. ediyorlar. En önde gelen evrimciler bakıyorsunuz arada bir cümle geçirmiş. Yani evet aslında diyor imkansız diyor. Kendileri de inanmıyorlar gerçi. Ama yine de Allah'ın adını almamak üzere yani Allah'ı varlığını kabul etmenin karşısında bir evet. ideolojiyi savunmak durumdalar öyle değil mi? Bu amaçla bunu savunuyorlar. Yani evet. ateizmi savunmak adına bunu mecburen bu saçma teoriyi tabii ki sahipleniyorlar. Birilerinin sahiplenmesi lazım diye.
Evet.
Bakın Ernst Mayr çok ünlü bir evrimci. Hı hı. Hatta bu saçma sıçramalı evrim işte neo-darwinizmin önde gelen isimlerinden. Diyor ki bir alıntı. Duyu organları gibi hassas dengeleri olan sistemlerin rastgele mutasyonlarla geliştirilebileceğini düşünmek birinin saftirliğine ait çok önemli bir belirtidir. Diyor ki böyle bir şey düşünmek diyor saftirlik olacaktır diyor. Yani aynı durum ekolojik zincir ilişkilerde daha da doğrudur diyor. Yani kendisi de işte bakın mesela bizim dokunma duyumuz var, tat duygumuz var, görme duyumuz var. 5 tane duyumuz var. Hayvanların da benzer şekilde duyuları var. Yani böyle bir sistemin meydana gelmesi, mutasyonlarla meydana gelmesi, daha doğrusu görme gibi bir kavramın da kavramın sıfırdan kendi kendine varlığının ortaya çıkması mutasyonlarla diyor. Veya işitme gibi bir kavramın yine mutasyonlarla tesadüfen meydana gelmesi ondan bahsetmiş. Böyle bir şeyi düşünmek, böyle bir şeyi mantık örgüsü dahilinde öne sürmek diyor, sahtelilik olacaktır diyor, saçmadır diyor. Bunu kabul ediyor, kendisi de kabul ediyor. Ama ama sırf Allah'ın varlığını kabul etmemek adına bu teoriyi savunduklarını özel konuşmalarını kendileri de ifade ediyorlar. İtiraf ediyorlar.
Evet ateist olmayı kolaylaştırdı evet. diyor değil mi? Bize evet. bilimsel olarak evet. ateist olmayı kolaylaştırdı diyor.
Dawkins'in sözü var.
Watson ünlü evet. bir bilim felsefecisi mesela bunu itiraf ediyor cesur bir şekilde. Diyor ki ben diyor evrim teorisini onu destekleyen bilimsel deliller olduğu için değil. Ancak diyor diğer ihtimalin yani kainatın yüce bir güç tarafından yaratıldığı iddiasını kabul etmemek adına ben evrim teorisini savunuyorum diyor. Watson bunu söylüyor. Hmm. Diğerleri ise işte özel toplantılarda, özel konuşmalarında kendi aralarında bunu itiraf ediyorlardır. Belki bu şekilde yansımıyordur ama gördüğünüz gibi Ernst Mayr mesela söylemiş. Darwin'in aynı şekilde kitabında teorinin zorlukları diye belirtmiş. Başka böyle çok var benim söyleyebileceğim. Mesela bakın Stephen Jay Gould. Oktar'ın az önce bahsettiği önde gelen evrimci 2-3 yıl önce ölmüştü. Diyor ki bir mutasyon büyük ve yeni bir ham malzeme DNA oluşturmaz. Türleri mutasyona uğratarak yeni bir tür elde edemezsiniz. Biz de bunu söylüyoruz. O da aynı şeyi söylemiş.
Evet. O da biliyor yani evrimci olmadığını.
Biz de zaten az önce bunu anlatıyoruz yani. Yani bütün konuşmalarımızda bunu anlatıyoruz.
Ama
onlar evet. bunu saklıyorlar. Bu gerçeği saklıyorlar.
Ha, konuşur da bakın bu kitabın içerisinde bir iki satırda geçiyor böyle.
Evet.
Diğer satırlarda evrimleşmiştir, evrimleşmiştir. Bir, yani tekrar tekrar yalanı söyleyip bir kandırmaca var.
Evet.
Onu işte ortaya çıkartmak hocamızın yaptığı maşallah Allah razı evet. olsun. Çıkartıp kafalarını çakınca herkes demek ki evrim yokmuş oldu yani böyle.
Mesela bakın Pierre Paul Grasset bu ünlü bir Fransız bilim adamı. Hatta Fransız Bilimler Akademisi'nin başkanı.
Eski başkanı.
Eski başkanı. O da şu anda hayatta değil. Diyor ki Darwin'in teorisinden bahsediyor. Bütün aşamaları tarif etmiş. Diyor ki dolayısıyla diyor mucizeler diyor böyle bir senaryoda diyor kural haline gelir. Oluşma ihtimali çok çok düşük hadiseler gerçekleşmek zorundadır. İmkansız olduğunu söylüyor evrim teorisinin. Diyor ki hayal kurmak serbesttir ama bilimi buna karıştırmamak gerekir diyor. Şimdi biz aynı şeyi söylüyoruz. Söylediğiniz evet. şey hayal ürünü bir şey. Bilimle hiçbir ilgisi yok. O da aynı şekilde her ne kadar yine Allah'a inanan bir insan olduğuna dair iddialar da olsa yani her ne kadar evrimci aynı zamanda daha sonra değiştiğine dair iddialar da var. belki ondan sonra bu iddiayı, bu cümlesini kurmuştur. Diyor ki hayal kurmak serbesttir ama bilimi buna karıştırmayın diyor.
Evet, şimdi evet, güzel
evet, hipotez, ifade etmiş. Hipotez yani. Olarak kalsın. Bunu hiç olmazsa diyor, işte bilim bunu kanıtladı, işte bilimsel gerçekler gibi böyle insanları böyle yanlış yönlendirip böyle sonra da mahcup duruma düşecek şekilde yalanınızın da anlaşılmasıyla sonuçlanıyor genellikle. İşte İda da öyle, Ardi de öyle, Neandertaller de öyle. Say say bitmiyor. Pelikan adamı, işte Söle Kant, işte sanayi kelebekleri de benzer şekilde. Değil evet. mi? Orada da ne yaptılar? Dediler ki işte İngiltere'de işte sanayi devrimi oldu. Ağaçların işte açık renkte olan ağaçların gövdeleri daha sonra karardığı için işte bir tane kelebek vardı, güve kelebekleri vardı. Onların mutasyon değiştirerek doğa seçimle, pardon, mutasyon edemiyorlar. Doğa seçimle işte ne oldu? Renkleri de karardı. Daha önce açık renkte olan güveler, güve kelebekleri, daha sonra bakıyoruz ne oldu? İşte renkleri karardığını görüyoruz dediler. Neyle? Doğa seçimle dediler. Doğa seleksiyonla. Şimdi bunun da sahtekarlık olduğu anlaşıldı. Nasıl anlaşıldı? Anlaşıldı ki bir defa güve kelebekleri zaten ağaçların gövdesi üzerine konmuyorlarmış. Böyle bir şey yok. O bir, bunu öne süren evrimci bilim adamı demeye dilim varmıyor. Evrimci sahtekar ne yapmış biliyor musunuz? Gidip o güve kelebek, ölü güve kelebeklerini gidip ağacın üzerine toplu iğneyle yapıştırmış. Bu çıktı ortaya. Ya böylesine bir sahtekarlık. Ve gerçeği neymiş biliyor musunuz? Güve kelebekleri zaten ağaçların gövdesi üzerine konmazmış. Bu da ayrı bir sahtekarlık. Bilimsel olarak şu anlaşıldı ki ağaç yapraklarının, o ağacın yapraklarının altına konarlarmış. Gövdeye konmazlarmış. Bu çıktı ortaya.
Ama şimdi söyledikleri doğru olsa bile bakın evrime delil değil. Şimdi burada resim üzerinde anlatalım. Şimdi iddiaları şuydu. Endüstri devriminden önce açık renkli oluyor ağaçların gövdeleri, kirlenme olmadığı için. Dolayısıyla koyu renkli güve kelebekleri bakın gözüküyor ya açık renkli ağacın üzerinde. Kuşlar bunları daha kolay yakaladıkları için açık renkliler çoğunluktaydı endüstri devriminden önce. Sonra diyorlar endüstri devrimi olduğunda hava kirliliğinden dolayı ağaçların renkleri koyulaştı. Dolayısıyla bu sefer açık renkliler daha çok görülmeye başladıkları için onlar kuşlar tarafından daha çok yakalandığı için koyu renklilerin oranı arttı. İşte diyorlar doğal seçilim bu şekilde bir tür üzerinde değişiklikler meydana getirerek, bir baskı oluşturarak evrimi meydana getiriyor diye bir iddiayla ortaya çıktılar. Bakın bu evet. çok saçma bir iddia. Çünkü söyledikleri o hileyi yapmış olmasa bile, tamam mı? Olmasa evet. bile burada zaten koyu renkli kelebekler var zaten popülasyonda. Var. Açık renkliler de var. Aralarında bir oranlarında bir değişiklik meydana geliyor. Bir o yöne bir bu yöne. Evet. Bu bir evrim değil. Çünkü yeni genetik bilgi yok burada. Zaten açık renkliyle koyu renkli o popülasyonda zaten var önceden. Dolayısıyla yeni bir gen, yeni bir organ, yeni bir enzim, yeni bir protein oluşumu var mı burada? Yeni bir tür oluşumu var mı? Yok. Zaten var olan bir koyu renkler artıyor, bir açık renkler artıyor. Onun da doğru olmadığı anlaşıldı. Şundan dolayı anlaşıldı. Endüstri devrim, yani endüstriyel bu kirlenmenin olmadığı bölgelerde gözlemler yapıyorlar bilim adamları. Şunu görüyorlar. Bunlar ne iddia ediyordu? Açık renkli ağaç gövdelerinde koyu renkler çok olacağı için, koyu renkler ortaya çıkacağı için açık renklerin daha fazla olması gerekir. Bir bakıyorlar, hiçbir şekilde böyle bir oran yok. Koyu renkler daha fazla oluyor mesela, bir alakasız bir şekilde. Yani onların iddiası da doğru değil ayrıca. Yani bir de ayrıca Cihat Bey'in söylediği hile de yapmış ayrıca. O da cabası. Yani tam bir rezalet.
Yani klasik, yani sırf o evet, sahtekarlıkla yani, karşılaşmıyoruz. Böyle yani, sahtekarlıklar da var.
Hile neresinden onları baksanız dökülüyor olay yani böyle.
Yani alıp güve, ölü güve kelebeğini alıp ağacın gövdesi üzerine toplu iğneyle yapıştırmış. Kimin aklına gelir? İşte evrimcinin aklına gelmiş. Böyle bir şey yapmış.
Başka yolları, metotları yok. Böyle anca evrimi evet. şey yapmaya evet. çalışıyor.
Şimdi bakın DNA'dan bir devam edelim. Muazzam bir iman hakikati. Bu son kristalize olan şeyler. DNA'nın yapısı bakın görüyorsunuz burada. Sarmal bir merdiven gibi. Önce protein sentezlemek için bakın DNA'nın o sarmal kısmının açılması gerekiyor. Bunu enzimler yapıyor. Bakın bunun için enzimler gerekiyor ve bunların şifreleri DNA'da kayıtlı. Ama sadece o bölgesi için yapılıyor bu. Yani bütün DNA yapılmıyor. DNA 3 milyar harften oluşuyor. Karanlık bir ortamda bir hangi protein sentezlenecekse, mesela hemoglobin proteini sentezlenecek. Sadece hemoglobine ait bölge bir kere düzeltiliyor. Bu sarmal dönen yapısı bakın düzgün hale getiriliyor. Bunu yapan proteinler var. Devam ediyoruz bakın. Aradaki bu fermuar gibi açılıyor gördüğünüz gibi. Bunu açan özel proteinler var işte bu yapıyı. Ama sadece proteinin sentezlendiği bölgeye ait bilgi. Yani şöyle söyleyeyim size. 1 milyon ansiklopedi sayfası arasında bir sayfalık bilgiye ait bir bölge açılıyor sadece bir protein sentezlemek için. Ve kapkaranlık bir ortamda sadece ilgili proteinin yeri anında eline koymuş gibi bulunuyor. Ve saniyeler içerisinde bunu yapıyorlar. Daha sonra iş bittikten sonra bunu kapatan proteinler var ayrıca. Bakın yine eski sarmalı haline getiriliyor DNA ve tekrar katlanıyor.
Mucize.
E şimdi bu mucize yani mucize üstü mucize. Yani bu teknolojik olarak taklit etmesi dahi mümkün değil. Evet. Akıl almaz bir teknoloji bir akıl var. Yani o proteinleri taş olarak düşünebiliriz. Yani dışarıdaki doğadaki taşlardan bir farkı yok ki. Taşın da bir aklı yok, proteinin de bir aklı yok. Ama karanlık ortamda mükemmel bir işlev yapıyorlar. Yani bilgiyi 1 milyon ansiklopedi sayfası arasındaki bilgiyi kapkaranlık bir ortamda gidiyor, buluyor. Siz bir insana bunu yap deseniz yapabilir mi? Kimse yapamaz bunu. Mümkün değil. Yani bana deseler veya herhangi birine deseler 1 milyon ansiklopedi sayfası arasında şu bir sayfalık bilgiyi bulacaksın. O bir sayfayı da elime tutuştursalar aylar sürer değil mi? O 1 milyon sayfayı taramak lazım ki ilgili bölüm bulunabilsin. Burada öyle olmuyor. Saniyeler içerisinde protein gidiyor. İlgili bölümü hemen o sarmalı açıyor. Sadece ilgili bölüm ama. O 1 milyon sayfa arasındaki bir tek bir sayfanın fermuar açılıyor. Kodlanıyor. Alıyorlar götürüyorlar fabrikaya. Proteini kontrolmek üzere o fermuar kapanıyor, tekrar sarmalara getirip bırakılıyor.
Subhanallah.
Allah'ın i̇şte büyüklüğü maşallah.
Kudreti, gücü ve sonsuz ilmini, sonsuz kudretini burada görüyoruz maşallah.
Bakın güzel bir filmimiz daha var, onu gösterelim mi?
Çok iyi olur.
Ceviz kabuğu taşıyan bir ahtapot. Pardon, Hindistan cevizi kabuğu taşıyan bir ahtapotu nasıl akılcı bir şekilde bakın. Hindistan cevizi kabuğunu taşıyor.
Ahtapot.
Evet, ahtapot.
Denizin yüzeyinde, evet.
Evet. Şimdi ahtapotu gösteriyor. Değil mi? Ahtapotun kolları var böyle. Kemiği olmayan bir canlı. Bakın şimdi bunu nasıl götürecek? Şu koskoca bir şey. Kavrasa kavrayamıyor doğru
çok
dürüst.
Çok büyükmüş o şey.
O kendi ev olarak.
Geliştiriyor. Bakın şimdi bir çözüm geliştiriyor.
Ev olarak kullanacak galiba.
Evet, ev olarak kullanacak onu. Altına girdi, üstüne girdi, bir boğuşuyor önce. Biraz sonra bakın özel bir çözüm getirecek. Ahtapotun gözleri de, şunu hemen şey diyelim, ahtapotun bir özelliği var. Gözlemleyerek öğrenebiliyor bir şeyi. Çok maşallah, çok, yani çok değişik bir canlı böyle. Şimdi gözlemle öğrenebilme özelliğine sahip. Oturdu. Bakın aldı altına. Ha, üstüne o üzeri üstüne ayak gibi kullanıp yürüyerek götürüyor. Kaptı götürüyor.
Muazzam.
Koskoca bir şekilde çözüm geliştirdi.
Maşallah. Yani Allah'ın verdiği tabii ilhamla, Allah'ın ilhamıyla ve gözlemleyerek işte, öğrenebilme yetisine sahip bir canlı maşallah. Şimdi onun tabii içinde onu ev olarak kullanıyor. Hatta kapatıyor. Oh! Bir ev meydana getirdi. İçine girdi. Orada bir ulti çekecek şimdi.
Böyle hiçbir tehlike gelmez.
Evet, evet maşallah.
Maşallah.
Aynı insan gözü gibi kompleks bir göz yapısı var ahtapotunda. Tıpkı insan gözü gibi yani böyle mercekli, kırılma özelliğine sahip böyle bu şekilde. Dolayısıyla ahtapot da işte Kambriyen döneminde birdenbire ortaya çıkan canlılardan bir tanesi. Maşallah.
Bu 300 milyon yıldır değişmeyen bir şey var. Mürekkep balığı vardı. Onun filmi duruyor mu?
Evet, onu da gösterebiliriz.
Her canlı
yaşayan fosil olarak.
Her canlıda mükemmel mekanizmalara var.
Evet.
Yani. Milyonlarca çeşit canlı var yani. Uçanlar, suyun altında olanlar, karadakiler. Suyun 500 metre dibinde ışıl ışıl canlılar mesela. Değil mi? Hepsinin
elektrik muazzam üreteni var.
Elektrik tabii.
Mürekkep üreteni var. Mürekkep üreten de mürekkep balığı. Düşmanlarından kaçmak için özel şey geliştirmiş. Savunma teknolojisi geliştirmiş.
Evet. Allah'ın yaratmasıyla ilgili ayetler isterseniz okuyarak
İnşallah.
Bitirebiliriz. Sonuna geldik programımızın. Burada isterseniz son bir şunu da gösterelim. İlk uçuşu bir böceğin. İlk uçuşunu bakın nasıl gerçekleştiriyor. Uçmaya çalışıyor şimdi. Bakın. Beceremiyor.
Yok, beceremiyor.
Öğrenmesi için biraz çabalaması lazım. Ve düşüyor. İlk uçuşu bu şekilde acemilikle atlatıyor. Acemilik dönemi. Evet.
Okuyayım istiyorsanız. Nahl suresi, şeytandan Allah'a sığınırım. 3. ayetten itibaren okuyorum. Gökleri ve yeri hak ile yarattı. O şirk koştukları şeylerden yücedir. İnsanı bir damla sudan yarattı. Buna rağmen o apaçık bir düşmandır. Ve hayvanları yarattı. Sizin için onlarda ısınma ve yararlar vardır ve onlardan yemektesiniz. Akşamları getirir, sabahları götürürken onlarda sizin için bir güzellik vardır. Kendisine ulaşmadan canlarınızın yarısının telef olacağı şehirlere ağırlıklarınızı taşırlar. Şüphesiz Rabbiniz şefkatli ve merhametlidir. Onlara binmeniz ve süs için atları, katırları ve merkepleri yarattı. Ve daha sizlerin bilmediğiniz neleri yaratmaktadır. Yolu doğrultmak Allah'a aittir. Kimi yollar ise eğridir. Eğer dileseydi sizin tümünüzü elbette hidayete erdirirdi. Sizin için gökten su indiren odur. İçecek ondan, ağaç ondandır ki hayvanlarınızı onda otlatmaktasınız. Onunla sizin için ekin, zeytin, hurmalıklar, üzümler ve meyvelerin her türlüsünden bitirir. Şüphesiz bunda düşünebilen bir topluluk için ayetler vardır. Geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı sizin emrinize verdi. Yıldızlar da onun emriyle emre hazır kılınmıştır. Şüphesiz bunda aklını kullanabilen bir topluluk için ayetler vardır. Yerde sizin için üretip türettiği çeşitli renklerdekileri de faydanıza verdi. Şüphesiz bunda öğüt alıp düşünen bir topluluk için ayetler vardır.
Bakın Allah değil mi? Çok net vurguluyor. Yani canlılarda etrafımızdaki her şeyi kendisinin yarattığını ve buna bakıldığında da düşünebilenler için ayetler Allah'ın yani varlığının delilleri olduğunu bildiriyor. Hakikaten bu bakımdan iman hakikatleri son derece önemli. Hocamızın kitaplarını okusunlar, kardeşlerimize tavsiye ediyoruz. Filmlerini seyretsinler, seyrettirsinler inşallah. Kitap alıp dağıtabilirler, çok büyük sevap olur. Ya da CD'leri doldurup ücretsiz olarak filmleri indirip etraflarına dağıtabilirler. Öğrendiklerini anlatabilirler. İnşallah bu darwinizm belasının kalkmasıyla çok güzel günler, Kur'an ahlakının, İslam ahlakının hakim olacağı çok güzel günler hızla yaklaşıyor inşallah. Evlilerin durumu işler acısı maşallah. Hocamız yerle bir. Yani kaçıyorlar, alenen kaçıyorlar. Bulundukları ortamın yakınına dahi gelemiyorlar. Niye evet. gelemiyorlar? Hakikaten maşallah. Adnan Bey değil mi? Hocamız Sayın Adnan Oktar yerle bir etti.
Karşısına
dünya
çıkmak
evet.
istemediler.
Evet.
Değil hocamızı biz yani, yani onun eğitiminden geçmiş insanlar olduğumuz halde bizim bile karşımıza çıkmak istemediler.
Evet. Aslan girince yani, meydana tabii.
Evet.
Yaban eşekleri kaçmaya başlıyor Kur'an'ın tabiriyle.
Evet.
Maşallah.
Maşallah. Maşallah. Bu şeyde de öyle oldu. Mesela Roma'da değil mi? Cihat hocamla birlikte gitmiştik. Evet. Biz Harun Yahya'yı temsil ediyoruz dediğimiz anda
yüzleri bembeyaz kesildi.
Bembeyaz oldu. Gerçekten bembeyaz oldu. Yani düşüp bayılacaktı neredeyse. Sonra bir de soru sorunca kaçtı bu sefer. Kürsüden kaçtı yani bu şekilde. Evet.
Tabii bayağı kalktı kürsüden gitti
tabii,
kaçtı.
Dünyanın en ünlü ikinci evrimcisi bakın. Bütün evrimcilerin olduğu. Bir de biz yani yaralışa inanan salonda belki bizden başka kimse var mıydı bilmiyorum. Gizleyen vardır belki. Biz vardık işte Cihat hocamla birlikte.
Çok ilginç bir yer. Orası
onların
içine
girdik
fakültesi.
Yani ortasına girdik. O ortasında kaçtı yani bizim önümüzden böyle.
Evet. İlahiyat Fakültesi, Papalığın İlahiyat Fakültesi ve evrim konuşuluyor yalnızca. Yani yaratılışa ait bir fikre izin vermeyeceğiz dediler. Yani yaratılış konuşulmayacak dediler. Biz konuşmacı olarak katılalım dedik önden. Hayır dediler, konuşmacı olarak izin vermiyoruz, yalnızca evrim konuşulacak dediler. Yani öylesine bir korku salmışlar ki demek ki papalığa karşı, papalığı o kadar kontrol altına almışlar ki demek ki, baskı altında demek ki papalık. Yalnızca ona izin veriyorlar. Biz neyse bir soru olarak en azından sorunca da tabii ki böylesine tepki almış olduk.
Oktan, en son apar topar mikrofonu da kaptılar.
Evet, Oktan elinden doktor, mikrofonu aldılar, dışarı çıkarmaya çalıştılar.
Şimdi tabii o dışarı çıkarılma meselesine de bir açıklık getirelim. Üç kişi kalkıp geldiler. Tabii bize nezaketiyle söyleseler dışarı çıkarız ama öyle Allah'ın rızası orada kalmaya gerektirdiğinde öyle 3 kişi falan yetmez zaten. En az 10 kişi gelmeleri gerekiyor. Tabii fikren çok mağlup oluyorlar. Yani rezil rüsva oluyorlar. Bir de Vatikan'ın yani bunun savunması bu da olacak şey değil.
Evet.
Değil mi? Normalde Allah'a inanan insanlar Darwinizm'in ateistlerle ne işi var? Yani ateistlerle evet. Nasıl bir toplantı yaparlar birlikte? Hepsi ateist oraya gelenlerin. Darwinist yani dünyanın en iyi Darwinistlerini yani dolayısıyla ateistlerini toplamışlar oraya.
Güya Hristiyanların merkezi.
Evet.
Bu şuna benziyor. Mesela Diyanet Fakültesi'nde, İlahiyat Fakültesi'nde, Türkiye'deki bir İlahiyat Fakültesi'nde ateizm konuşuluyor olsun. Böyle saçma bir şey kimse izin verir? Yani halk zaten ne oluyor der. Yani siz orada hocasınız, siz orada öğrencisiniz. Öğrenciler zaten karşı çıkması gerekir. Ki Türkiye'de öyle bir şey olsa da öyle bir şey izin verilmez zaten.
Evet.
Ama bakın orada nasıl demek ki şey olmuş.
İşte bu Darwinistlerin bir oyunu yani masonik bir oyun aslında bu. Güya Darwinizmle dini hani sanki dindarlar da niye efendim evrim yani bilimsel bir gerçek. Tamam o da yani dine karşı bir şey değil ki bu. Dindarlar da ona inanıyor. Vatikan da destekliyor zaten diye duyuracaklardı dünya medyasına. Elhamdülillah Allah vesile etti. Hocamız oraya gönderdi bizi. Evet. Ve bütün oyunları bozuldu. Bütün dünya medyasında bu rezaletlere haber oldu. Yani mikrofonu almaları, soru sordurtmamaları, soru sorunca kaçmaları, hı hı. Değil mi?
Yani zaten konferansı açanlar kardinaller açtı. Normal işte özel giysileri, dini kıyafetleriyle gelip konferansı açanlar onlardı. Yani hiçbir şekilde bir anlam verilecek bir durum söz konusu değil. Orada yalnızca amaç şeydi. Yani dinle bakın Darwinizmi bizi birleştiriyoruz, barıştırıyoruz. Öyle bir imaj vermekti amaç ama tabii ki bu tabii ki işlemedi.
Şimdi Müslümanlar, maşallah, Müslümanlar arasında da az da olsa bu evrimin şeyine inanan bazı saf diller var.
Evet.
Yani çelişmezmiş gibi evrimle de olabilir gibi. Bu bir aciz ifadesi. Böyle bir şey yok. Yani bunlar Hristiyanlığın kendi acizliği değiştirilmiş kitapla amel ettikleri için tabii. Onların din, bilim birbirine şey. Bizde Kur'an Allah ol der, o da hemen oluverir diyor. Evet. Anında bir yaratılış var. Hocamız hep örnek gösterir. O zaman melekler de mi evrim geçirdi? Değil mi?
Aşağı tabii.
Cennette ki bütün varlıklar da mı evrim geçirdi? Veyahut asayı örnek veriyor hocamız değil mi? Hani hemen yılan oluyor. Bir evrimle mi oluyor bu? Yani böyle bir şey Kur'an'da yok.
Evet.
Allah öyle yaratmış olsa biz de öyle inanırdık ama Kur'an ayetleriyle Allah yoktan her şeyi var edendir diyor Cenab-ı Allah. Bir evrim olmadı. Açık ve kesin net hem Kur'an'da ayetlerde net hem de bilimsel delillerle net. O yüzden Müslümanların gerçek inançları olan yaratılışa tam olarak iman etmeleri için hocamızın sözünü dinleseler
inşallah. Bir de biz mantıklı insanlarız başta hocamız olmak üzere. Yani deliller neyi gösteriyorsa biz zaten ona inanırız. Yani kalkıp olmayan bir şey zaten söylemeyiz. Yalnızca olmayan bir şey söyleyenlere cevap olarak kanıtları karşılarına koyarak reddediyoruz. Öyle değil mi? Bizim metodumuz zaten belli. Şimdi eğer Allah evrimle yaratmış olsaydı yaratabilirdi. Buna ait delilleri görmemiz gerekirdi ama. Göremiyoruz. Demek ki böyle bir şey olmamış. O zaman niye böyle bir yalan söyleniyor? Ha, demek ki bakıyoruz. Neye hizmet ediyor? Ateizme hizmet ediyor. Dinsizliğe hizmet ediyor. Dini karşısında bir ideoloji ve bu da onun sözde bilimsel temeli olmuş. O yüzden savunuluyor.
Evet.
O zaman biz onu karşımıza alıyoruz. Bizim karşımızda devamlı çünkü her zaman için dinin karşısında dinsizlik olduğu için bizim de karşımızdaki mücadele ettiğimiz güç de dinsizlik olduğu için tabii ki Darwinizme vuruyoruz. Evet. Onun temelini yıkmak amacıyla ki yıkıldı da zaten. Zaten yıkılmıştı. İnşallah tamamen kimsenin kalkıp da savunamayacağı duruma geldi inşallah evet. Dünyada.
Tabii yani evrimin ateizm olduğunu bilinmesi gerekiyor Darwinizmin. Mesela Amerikan Ateizmi Geliştirme Birliği Başkanı Charles Smith var. Yani dünyanın en tanınmış ateistlerinden evrim ateizmdir diyor. Çok açık. İşte Richard Dawkins'in sözü var. Bu şeyden önce Darwin'den önce Darwin entelektüel olarak tam bir ateist olmayı mümkün kıldı diyor. Sonra devam ediyor. Diyor ki bakın beni bunun şahidi bu konunun avukatı gibi görüyorlar. Darwinizmi. Ve bana soruyorlar Dr. Dawkins evrime olan inancınız, evrim üzerine olan çalışmalarınız sizi ateizme mi döndürdü diye. Bakın evrimle olan çalışmalarınız sizi ateizme mi döndürdü diye. Buna evet demek zorundayım. Benim gibi insanlar evrim lobisi için kötü haber gibidirler. Oysa ben bu konuda, bu alanda konuşan kişilerin hepsinden çok daha açık sözlü ve dürüstüm. Hı hı. Evet diyor, ateistim diyor, çünkü diyor Darwinizm de bunun temelidir diyor. Onun için diyor Darwinizmi savunuyorum diyor. Darwin de bunu mümkün kıldı diyor. Teşekkür ediyor Darwin'e. Darwin de söylüyor zaten, bakın Darwin'in sözü var. Diyor ki, böylece inançsızlık yavaş yavaş beni sardı ve sonunda tamamlandı. Yani çok açık bir şekilde söylüyor inançsız olduğunu, Darwinizmin inançsızlık üzerine kurulu olduğunu. Değil mi?
Sonunda tamamlandı, tam ateist oldum diyor yani. Evet. Onu kastediyor değil mi?
Bu tabii yani çok açık konu. Dolayısıyla evrimin işte Darwinizmi dinle bağdaştırmak, yani güya böyle şeymiş gibi. Bir kere Kur'an'da çok açık bir şekilde Allah olmadığını bildiriyor. Zaten şu çok önemli, Allah'ın kadrini hakkıyla takdir edemediler diyor. Allah'ın hiçbir sebebe ihtiyacı yok. Yani bizim için görünür sebepler Allah bizim için yaratmıştır. Değil mi? Güneş gölge örneği var mesela. Allah güneşi ayrı yarattığını, gölgeyi ayrı yarattığını bildiriyor. Değil mi? Dileseydi durgun kılardı diyor gölgeyi. Yani biz güneşi ona bir sebep kılmışızdır diyor. Halbuki güneş değildir gölgenin sebebi. Allah dilediği için, Allah güneş olmasa da gölgeyi yaratır Allah.
İmtihanın sırrı evet. Olarak bu şekilde yaratılıyor.
Evet, Kur'an'da değil mi? Sebepler, bizim için var olan sebeplerin dışında mucize yaratılış örnekleri de veriyor Allah.
Evet.
Mesela Hazreti Musa'nın asasının değil mi, cansız maddenin yılana dönüşmesi. Hazreti İsa'nın çamura üfürdüğünde kuş olu vermesi. Değil mi? Hazreti Zekeriya'nın kısır olan eşinin çocuk sahibi olması. Hazreti İsa'nın babasız olarak dünyaya gelmesi. Yani normal şartlarda değil mi? Herkesin bir annesi babası vardır. Hı hı. Ama Hazreti İsa bu şekilde meydana gelmiştir. Hazreti Adem aynı şekilde değil mi? Allah topraktan, hocamız açıkladı, porselen biçiminde bir şekil yaratıyor, insan şekli. Hı hı. Ol dediğinde, ruhu verildiğinde değil mi? Hazreti Adem olarak kalkıyor.
Evet.
Yani Allah'ın hiçbir sebebi ihtiyacı yok. Allah güzellik olarak yaratıyor. Melekler aynı şekilde yaratılmış. Cinler yaratılmış. Evrimi yok. Cennetteki değil mi? Köşkler, tahtlar, o ipekleri, cennetin hayvanları, güzellikleri, çocukları evrimle mi yaratılmış? Tabii ki değil. Yani çok mantıksız, çok saçma sapan bir şeyi savunmak adına, şimdi tabii hocamız açıkladı bunu, şöyle görüyorlar, güçlü görüyorlar onları. Onlardan çekindiği için bazı Müslümanlar ezik böyle, Darwinizmi kabullenme gibi bir şeyine giriyorlar. Oysa bu çok büyük hata. Darwinizm bir saçmalık. Yani ateizmi savunmak adına savunulan bir pagan felsefesi. Ve bela getiriyor insanlığa. Yani öyle zararsız bir şey de değil, değil mi?
Komünizm. Yani yeryüzündeki fitnenin temeli bu olmuş. Yani fitneyle mücadele etmek, fitneyi ortadan kaldırmak. Şimdi deniyor ki işte fakirler var. Fakirliğin sebebi ne? Yine bakıyorsunuz hep buna dönüp dolaşıp geliyor. Yani asıl kaynağı evet. Bu. Fitnenin olduğundan dolayı var. İnsanlar çünkü materyalist dünya görüşüyle beslendikleri için sonuçta tabii ki bazı toplumun bir kısmını fakir olarak kalmasına müsaade ediyorlar. Yoksa yardımlaşma, sevgi, şefkat, merhamet bunlar olsa, ki Kur'an-ı Ahlakı'nın gerekleridir bunlar, dinin gereğidir bunlar. Ama bakıyorsunuz materyalizm tam bunun tersi. İşte doğal seleksiyon vardır diyor. Güçlü olan kalır, zayıf olan yok olur gider. Bu doğanın kanunudur gibi böyle safsatalar empoze ediyorlar insanların bilinçaltına. O zaman ne olmuş oluyor? İşte fitnenin asıl kaynağı bu. Bunu kurutmak lazım. Yani bataklığı kurutmak lazım ki Adnan Bey Allah razı olsun. Yani fitnenin asıl kaynağını tespit eden kişi yeryüzünde evet. Ve o yüzden hedef almış ve vurdukça da vuruyor Allah'ın izniyle.
Yani şeytan ortaya bir şey atmış, çıkarmış. Evrim teorisi insanları Allah'ın varlığına inanmaktan alıkoymak için özel olarak ortaya çıkartılmış şeytanın bir oyunu. Yani bunu oyuna gelmesin hiç kimse. Yani kısacası özüsü bu.
Evet.
Allah dediğine uysun, şeytan uymasın.
Yani tam bir rezalet kepazelik. Tesadüfen bir şey olur mu yani? Mesela biraz önce gördük. Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde gösteri yapmışlar. Düşünüyorum o halde evrim vardır diye. Halbuki bakın şu çok önemli. Bir şeyi düşünen bir insan, değil mi? Yani kendi varlığının farkında olan, benim diyen birisi yaratıldığını hemen anlar. Karmaşık bir konu yok. Çünkü ben kendimi yarattım mı, ben yokken var oldum. Tabii ki kendimi yaratmadım. O halde yaratıldım. Yani bu böyle bunun için genetik profesörü olmaya, paleontoloji bilmem nesi uzmanı olmaya falan gerek yok.
Az önceki videoda yalnız şey vardı. Evrimci, genetikçi de var. Diyor ki bizi annemiz babamız yarattı diyor.
Yani ne kadar saçma diyor, bir yani bu kadar
şey... yaptı diyorum. Ne kadar saçma bir mantık.
Evet. Küçük yani, düşürücü yani.
Yani onların bir şeyi mi var yani olayda? Hiçbir yönettikleri hiçbir şey yok. Ya yani hiçbir süreçleri, hiçbirine müdahaleleri yok anne ve babanın. Çocuğun yaratılmasında, ortaya çıkılmasında. Yani ne bir spermin üretmeye vücudunu şey yapabilirsin, şekillendirebilirsin spermin şöyle olsun. Yok 46 kromozom da onu 23'e ben indireyim diye akledersin, yaparsın. Böyle bir şey zaten mümkün değil teknik olarak. Ne de anne yumurtasına hükmedebilir. İşte yumurtam yine 23 kromozom olsun diyebilir. İşte oraya gitmesin, bu buraya gelsin. İşte bebek de şöyle şekillensin, plasenta şöyle olsun. Bunların hepsi Allah'ın yaratışının delilleri zaten. İnsanın ortaya çıkması, insanın varlığının ortaya çıkması, insanın yaratılması zaten Allah'ın varlığının en büyük delili. Embriyoloji zaten Allah'ın varlığının delillerini sıralamakla meşgul. Yani sırf o yüzden zaten daha derinlemesine inceleyen bilim adamları, özellikle embriyologlar, Allah'ın yarattığının farkındalar.
Tabii muazzam bir yaratılışa bakın. Yine böyle detaylarla yaratılışla ilgili şöyle bir örnek verelim. Mesela hücrenin içinde muazzam bir alem var. Böyle şehirden daha kompleks bir yapısı var. Bakın burada yürüyen proteinler var. Bakın bu özel yollar hazırlanmış. Bunlar da protein yapısında. Bakın şu yollar da protein yapısında.
Şimdi burada bir bu protein var. Evet. Adım atıyor. Yani yürüyor değil mi?
Evet. O minik adımları maşallah var. Adımlarıyla neyi taşıyor? Bu sırtındaki kocaman bir yük taşıyor. Bakın görüyorsunuz.
Bir paket
taşımacılık
bir şey
içinde
var.
Görevli. Şimdi bu nasıl oluyor? Bunlar böyle kapkaranlık ortamda elektron mikroskopla bile gözlenemeyen. Değil mi? Böyle o kadar ufak yapılar ki. Normal taşıyıcılık yapıyor bakın.
Yalnız orada çok yani muhteşem bir olay yani şu.
Evet.
Hiçbir şekilde tesadüflerle açıklanamayacak
şu an içimizde bunlar oluyor bak. Evet, şu an herkesin içinde
moleküler düzeyde bir hareket var. Moleküler düzeyde bir yaşam var.
Evet.
Ve bizim bundan hiçbir şekilde haberimiz yok.
Onlar ayrı bir alem zaten. Nükleer enerji santralleri. İçinde son derece karmaşık reaksiyonlar oluyor böyle ve en ufak bir düzensizlik yok.
Yalnız orada nükleer reaktör gibi benzetiyoruz da mitokondriyi. Mitokondrideki nükleer reaksiyonlar yani bir protonun diğer protonunla yer değiştirmesi şeklinde. Çok yani bizim şu anki teknolojimizin tahayyül bile edemeyeceği bilgi seviyesi var burada işleyen. Çünkü bizim nükleer enerji santrallerimiz, insan yapımı nükleer enerji santrallerinde yalnızca bir radyoaktif madde oluyor. Onun ışınımı sonucu ortaya çıkan ısı enerjisi kullanılıyor. Hepsi bu. Ne orada bir nükleer reaksiyonlar gerçekleştiriliyor insan eliyle. Öyle bir şey zaten söz konusu değil. Ama bakın bir hücrenin içindeki yüzlerce nükleer enerji santrali gibi nitelendirdiğimiz bir mitokondri var. Tek bir hücrenin içinde bunlar zaten gerçekleşiyor. İnsanın bilebileceğinin çok çok ötesinde bir bilgi seviyesi. O yüzden Allah'ın yarattığının delili olmuş oluyor. Sonsuz bilgiyle yapıldığı için inşallah.
Evet, evet bunu gösterelim hakikaten. Çok büyük iman hakikati. Hücreki organellerden bir tanesi. Bir saniye bir başa alalım tekrar başlatalım. En gelişmiş enerji santrali dediği gibi Cihat Bey'in teknolojik olarak taklit etmesi bile mümkün değil. Burada görülüyor.
Ya bir tanesi bile taklit edilemeyecek.
Evet. Şekilde. Çok daha kusursuz çalışıyor. Çok karmaşık kimyasal reaksiyonlarla çok kontrollü enerji elde ediliyor. Bakın gerekli olan maddeleri tanıyor ve sadece bu maddeleri içeri alıyor mitokondri. Evet. Değil mi? Herhangi bir madde giremiyor mitokondrinin içerisine. Hı hı. Bakın iç ve dış zarları var. Girecek maddeler kontrollü olarak sadece taşıyıcı proteinlerle içeri alınıyor. İç zar güvenlik önlemlerinin daha da arttırıldığı bir kapı. Bu iç zarın çok kıvrımlı yapısı da enerji için gömülecek alanın genişlemesini sağlıyor. Bakın evet. Kıvrımlı yapısını görüyorsunuz.
Hep böylece bir akıl alan var, arttırılıyor. Tabii. Hep bakın, bir akıl var. Evet, evet yani o bile düşünülmüş.
Bakın burada yine aynı şekilde. İçinde gerekli olan nodüller var. Ne için gerekli olan nodüller? ATP diye bir molekül sentezleniyor. İşte bu çok kilit bir şey. ATP bütün canlılarda açılımı bunun adenozin trifosfat diye bir molekül. 3 tane fosfat bağı olan enerji depolamaya yarıyor bunu. Bu molekül 2 fosfat bağına dönüştüğü zaman bir fosfat bağı yıkıldığı zaman açığa çıkan enerji bir işte hücrede kullanılan enerji
zaman,
oluyor.
Evet parçalandığı zaman bir fosfat o zaman enerji çıkıyor ortaya.
Hücreye ulaşan şeker de glikoz pürüvik asite dönüştürülüyor. Şimdi bakın çok kompleks reaksiyonlar başlıyor. Pürüvik asit mitokondrinin iç zarını geçerek enzimlerin bulunduğu iç kısma giriyor. Burada da koenzim A ile birleşiyor.
Başka bir enzim.
Pürürik asit koenzim A ile birleştiğinde asetil koenzim A oluşuyor. Bakın ne kadar hı-hı karmaşık reaksiyonlar. Hı-hı. Burada Krebs döngüsü denilen bir dizi çok kompleks kimyasal işlem başlıyor. Yani o kadar karmaşık işlemler ki bunlar. Bakın hepsi sırayla belli bir düzen içinde oluyor. Bak burada görülüyor. Ne kadar karmaşık olduğu ortaya çıkıyor. Bakın sayısız kimyasal madde ki bundan daha da karmaşık. Bu basitleştirilmiş hali. Maşallah. Bunların her biri bakın enzim. Her biri protein yapısında. Her bir proteinde DNA'da kodlanmış olarak var. Fakat bunlar bir sıra ve düzen içerisinde çalışıyor. Bakın önce bu, sonra diğer reaksiyon gerçekleşiyor. Ondan sonra sırayla öbürü gerçekleşiyor. Yani bu en ufak bir karmaşa olsa burada ya da bu proteinlerden bir tanesi eksik olsa o zaman işte hayat duruyor. Hayat evet olmuyor.
Hücrede zaten yaşam olmuyor. Canlılığını yitiriyor hücre.
Evet.
Ama bütün hücrelerimizde 100 trilyon hücrede zaten bu reaksiyonlar kusursuz işliyor. Yani bir tanesinde bile kusur olmaz mı? Hayır. Hepsi kusursuz çalışıyor. 100 trilyon hücrenin hepsi.
Evet. Ayrıca maşallah atık sistemleri var. Bakın oluşan karbondioksit gibi atık ürünlerde vücuttan atılacak bir sistemle birlikte yaratılmıştır. Yani o mitokondride enerji elde edilme sırasında açığa çıkan moleküller de uzaklaştırılıyor, temizleniyor. Ve bir kere şu da çok önemli. Mitokondrideki enerji üretimi çok kontrollü. Çünkü fazla olsa hücreyi yakar. Az olsa hayat devam edemez. Tam olması gerektiği kadar. Çünkü enerjiyi biliyorsunuz, nükleer enerji santrali bazen bir hata alıyor. Çernobil'i düşünün. Değil mi? Saçtığı radyasyonla, enerjiyle perişan ediyor ortalığı. Evet. Mitokondri o kadar kontrollü ki hücrenin içerisinde en ufak bir zarar vermeden hayatımız boyunca çalışıyorlar. Ve bir kalp kasında mesela 640 küsür tane mitokondri var. Bakın ne kadar muhteşem
bir kası güzel hücresinin içinde.
Evet.
Tek bir hücresinin
içinde. Tek bir hücresinin içinde. Evet. 640 tane mitokondri var. Hmm. Yani dünyadaki nükleer enerji santrallerinin sayısını düşünün. Çok çok fazlası onun. Tek bir hücrede.
Evet.
Ve en ufak bir düzensizlik yok böyle. Muazzam bir nizam, bir intizam var. Kalbimiz hayatımız boyunca hiç durmaksızın çalışıyor düşünün. O hücreler işte enerjiyi bu reaksiyonlarla sağlıyor. O sayısız reaksiyon oluşuyor işte. Ve bunlar saniyeler içerisinde oluşuyor. Çok daha kısa süreler içerisinde. Enerji kontrollü olarak depolanıyor. Gerektiği anda ki her an gerekiyor zaten. Her an parçalanıyor, enerji açığa çıkıyor, kullanılıyor. Depolanıyor, parçalanıyor, enerji açığa çıkıyor, kullanılıyor. Depolanıyor, parçalanıyor, enerji açığa çıkıyor, kullanılıyor.
Hiç kalbim yoruldu, biraz dinleneyim diye kalbim duran insan gördünüz mü? Yok öyle bir şey. İşte niye yok? Çünkü bunların hepsi normal bir plan dahilinde, bir organizasyon şeklinde kusursuz olarak çalışıyorlar.
İşte Allah'ın her an yaratmasıyla oluyor bu, çok açık bir şekilde. Yani evet, bunu insan da kontrol edemez. Yani bize bırakılırsa, değil mi? Biz mümkün değil bu hesaplamaları yapmamız. Yani beynimiz her an bir katrilyon sinyal gönderiyor. Evet. Bir katrilyon sinyal yani böyle aklın alacağı bir şey değil. Her an. Yani bakın bir saniye bir katrilyon sinyal. Bir saniye bir katrilyon sinyal. Sadece beynimiz şu anda, değil mi? Konuşuyoruz mesela. Çayınızı yudumluyorsunuz. El bütün kasları kontrol ediyor. Hiç düşünmeden oluyor bunlar. Hangi kasa ne kadar elektrik sinyali gidecek? Hangi kas daha fazla, hangi kas daha çalışacak? Nasıl bir hareket yapacağız, değil mi? Fincanı tutup kendimize doğru getiriyor. Hı hı. O sırada gözden gelen bütün sinyalleri değerlendiriyor. Değil mi? Milyarlarca sinyal geliyor anan. Onları değerlendiriyor. Kulaktan gelenler aynı şekilde. Otururken dengemiz bozulmuyor, dengemizi koruyor. Değil mi? Hiç biz farkında olmadan yuvarlanıp gitmiyoruz. Evet. Kafamız bir anda bir tarafa düşmüyor. Değil mi? Aynı anda kalbimiz çalışıyor. Ne kadar çalışması gerektiğini biz nereden biliriz? Hangi organa ne kadar kan pompalanacak? Hangi damarın çapı ne kadar olacak? Bunlar bakın hepsi anan yaratılıyor, anan yönlendiriliyor, kontrol ediliyor.
İnsanın ayakta durması bile tek başına çok büyük hesaplamalar gerektiriyor. Beynin hesaplamaları var. Zaten insan evet bilir. Bir öne hafif bir salınımı olur, arkaya doğru sağa sola hafif böyle bir salınımı olur ayaktayken. Ama çünkü orada beyin devamlı olarak İşte ön bacak kaslarına ne kadar elektrik sinyali gideceğini hesaplamaktadır. Ona göre uygun milivolt enerjiyi gönderir. Arkadaki bacak kaslarına uygun milivolt enerjiyi gönderir. Uzay konum içinde 3 boyutlu ortamda işte denge aleti çünkü o sırada veri göndermektedir. İşte konumuna göre hangi kaslara ne kadar enerji gönderileceği, elektrik sinyali gönderip çalıştırılması gerektiği. Hepsi bir hesap dahilinde hesaplanıyor bizim hiç haberimiz olmadan. Ama bir de insan ayakta duruyor ya. Bir de koşuyorsa nasıl oluyor? İşte orada tamamen artık böyle tahayyülümüzün çok çok ötesinde hesaplamalar işte devreye girmiş oluyor. Çünkü anlık olarak bacağımızdaki kasların sayısı İşte onlar 20'ler civarındadır. Devamlı olarak hangi kasın nasıl kasılacağı, tersi istikametteki kasın nasıl gevşeyeceği hepsi anlık olarak hesaplanıp ona göre elektrik sinyali gönderiliyor.
Hatta maşallah. Bakın şu da çok önemli. Beyincikteki bir denge organıyla arasındaki etkileşim sonucu 2 milisaniye sonra yani hareketin bir ilerisinde vücudun hangi nerede olacağı tahmin ediliyor ve o kaslara önceden emir gönderiliyor. Hı. Eğer o tahmini yapamasaymış koşmamız ya da hareket etmemiz mümkün değil. Anında kapaklanırdık. Çünkü geç kalacaktı. Anan gitseydi, aynı anda gitseydi beyinle kaslar o dengeyi sağlayamayacaktı. Halbuki önden gönderdiği haberle kapaklanmanın önüne geçiriyor dengeyi kaybedip bozulmasını. Tahminen çalışıyor yani. Anan tahmin ediyor. Her an 2 milisaniye sonra nerede olacağını tahmin edip ona göre önden sinyali yola çıkarıyor.
2 milisaniye bizim zaten kavrayabileceğimiz bir aralık değil. Evet. Biz 1 saniyeyi veya yarım saniyeyi belki kavrayabiliyoruz. Milisaniye olunca yani bizim bilgimizin ötesinde bir bilgi akışı var. Bizim kontrolümüz olmadığı çok açık net. Değil mi? Bizim kontrol edemediğimiz bir sistem. O zaman ama bir kontrol var mı? Var. Kim kontrol ediyor? İşte Yüce Rabbimizin kontrolü. Yüce evet. Rabbimizin yaratışı inşallah.
Evet. Katrilyonlarca reaksiyon oluyor. Bakın o mitokondrilerde olan reaksiyonlar, hücrenin içinde olan ayrı reaksiyonlar. Mesela her hücrede saniyede 2000 tane protein üretimi üretiliyor. Her saniye. Ya bu muazzam bir şey. Yani evet. 2000 protein saniyede bir hücrede 100 trilyon hücre var. Değil mi? Oluşan reaksiyonların sayıları zaten katrilyonlarca anan. Ve en ufak bir düzensizlik yok. Nizam ve intizam var. Evet. Nasıl? Allah'ın sonsuz aklı ve sonsuz kudretiyle, gücüyle evet, inşallah.
İnşallah.
Allah gücünü gösteriyor bize. Değil mi? Bizim için olması gereken de Allah'ın gücünü hakkıyla takdir etmek. İşte evet, bir Müslümanın inşallah. Görevi bu. Onun için de bilim bir vasıta elhamdülillah değil mi? Biz bilimle Allah'ın sonsuz gücünü, sonsuz aklını, sonsuz sanatını kavrayabiliyoruz ancak inşallah. Evet. Ona yakınlığımız evet. artıyor. Gene de kavrayamayız da insanın aklı çünkü sınırlı bir aklı var. Allah'ın bildirdiği kadarını biliyoruz biz evet. inşallah. Fakat bilim buna bir vesile, vasıta olmuş oluyor. Allah'a yakınlığımızın artmasına, Allah'ı tesbih etmemize, değil mi? Övüp yüce etmemize. Değil bu mi? Bakımdan önemli. Yani bundan dolayı iman hakikatlerini anlatıyoruz. Hocamız çok üzerinde duruyor. Değil mi? İman hakikati kitapları var. İnşallah okusunlar onu izleyicilerimiz. Evet. Okuttursunlar, filmleri seyretsinler. Her şey hazır.
Allah'ı unutmak mümkün değil. Yani aklı başında bir insanın, düşünen bir insan için Allah'ı unutmak, Allah'tan uzaklaşması söz konusu değil. Çünkü nereye yüzü çevirseniz, nereye baksanız zaten bir Allah'ın bir ayeti var. Allah'ın bir delili var, yaratış delili var. Allah'ın varlığın delili var. Bu yüzden düşünen bir insan, mümin zaten ömrü boyunca inşallah imanı kat kat artı artı devam ediyor Allah'ın izniyle.
Evet.
Ve inşallah cennetini Allah hazırlamış oluyor mümini. İnşallah. İnşallah.
İşte yani hayrete düşmemek elde değil. O hayret insanına yani o göğsünü dolduran o hayret orada Allah'ı tesbih ettiriyor. Evet. Allah'ın yüceliğini insana söylettiriyor. Evet. Değil mi? Onu gördüğümüzde Subhanallah diyoruz yani Allah ne kadar büyük ve güç ve kudret sahibi diyoruz. Ona olan hayranlığımız, sevgimiz artıyor.
İnşallah. Allah'ın buna ihtiyacı tabii ki yok. Bizim ihtiyacımız var. Bizim kendi nefsimize bunu öğretmemiz gerekiyor. Çünkü nefis gerçekten kötülüğü emredicidir diyor şeytan Allah'a sınırın bir ayet-i kerimede. İnsanın kendini kötülüklerden alıkoyması için nefsini bu şekilde terbiye etmesi gerekiyor ve Allah'ın varlığının devamlı karşısında olduğunu nefsine kabul ettirmesi gerekiyor inşallah. O yüzden çok önemli. Allah'a devamlı tesbih, Allah'a devamlı hatırlatmak, ibadette eksiklik yapmamak, ibadetleri gerektiği zaman gerektiği yerde zamanlı vakitli olarak yerine getirmek inşallah.
Tabii ona olan sevgimizin, saygımızın ve emrine tabii. karşı
inşallah.
İtaatimizin bir gereği inşallah.
Evet, darwinizm tabii o da Allah'ın bir mucizesi aslında. Darwinizm diye bir şey olmazdı Allah dileseydi. Allah dileseydim hepinizi hidayete erdirirdim diyor bütün insanları. Özel olarak iman edenlerin imanının sınanması için yaratılmış olduğu çok belli. O kadar yapması zor, yıkması kolay ki yani böyle öyle sapsatılar var ki. İşte Darwin inek pazarlarını geziyor, bakıyor. İnekleri çiftleştiriyorlar daha iyi süt veren inek elde etmek için. Hakikaten de bu bilinen bir şey olur yani değil mi? Hı. Özel olarak siz müdahale ettiğiniz zaman bilinçli olarak daha çok süt veren inek ya da sarı şey olabilir. Ama burada tabii önemli olan nokta şu. Varyasyon denen bir şey devreye giriyor. Daha önce de bahsettik. Zaten var olan genlerin değişik kombinasyonlarıyla Bir çeşitlenme oluşuyor bir tür içerisinde. Bu hiçbir zaman evrim değil. Çok büyük bir aldatmaca. Evrimciler hatta buna mikro evrim diye isim takmaya kalkıyorlar ki böyle güya evrimmiş gibi göstermek için. Yani işte bak mikro evrimlerde birike birike türler arası geçiş oldu diye. Alakası yok. Siz inekleri ne kadar çiftleştirirseniz çiftleştirin. Köpekleri ne kadar çok çiftleştirirseniz çiftleştirin. Yeni genetik bilgi olmaz. Başka bir türe geçiş olmaz. Biz bunu bugün biliyoruz. Buna genetik homeostaz deniyor. Yani genetik bir stabilite var böyle. Bir sınır var.
Denge var.
O, evet o sınırlar asla aşılmıyor. Çünkü yeni genetik bilgi oluşmuyor. Bakın Darwin'in saçmalıklarından bir örnek daha verelim. Darwin, şimdi deniz memelilerini görüyorsunuz burada. Değil mi? Çok sevimli hayvanlar. Darwin deniz memelilerin yani balinaların ayılardan geldiğini iddia etmişti. Ayılar Darwin'e göre suya avlanmak için giriyorlar. Ağızlarını aça aça şıpıdık şıpıdık yapa yapa balinaya dönüşüyorlar.
Balıkları yani, avlarken.
Tam bir kepazelik yani böyle. Hatta anlatıyor onu burada bakın. Ben diyor hiçbir zorluk görmüyorum ki diyor. Bir ayıların diyor bir şeyde diyor rekabette
doğal seleksiyonla.
Evet doğal seleksiyonla daha fazla suya girip suya girme alışkanlığı elde edip daha büyük ve daha büyük ağızları oldu. Ve onun sonunda şey oldu. Balina oldu. Yani böyle yani ipe sapa gelmez. Zaten bunu çıkartıyorlar daha sonraki kitaplarından. İlk baskısında var bu.
Bunlar herhalde o gemiyle denizde yolculuk yaparken çok fazla dalga yiyorlardı tahmin ediyorum. Bir de herhalde yemekte fazla mı? Ne yapıyorlardı?
Denizde tutmasın diye devamlı şaraba dayanmışlar galiba.
Yani işte akıl evet, uçmuş içim, tabii yani.
İçim o yüzden... yazmış tabii yani. Ne alakası var? Ayı suya girince balina olacakmış. Balina o zaman bilmem ne oluyor. Yani böyle ipsiz, sapsız.
Bu mantıklı düşünen bir insanın düşünceleri değil. Yani bunun ne bir kanıtı var ne bir iddia. Ancak bir kafada oluşturulacak bir hayal bu. Yani bir masal senaryosu. Başka bir şey değil ki. Şimdi masallarda olur. Hani kurbağayı öperler. Ondan sonra o da bir anda prens olur. Yani tabii bu masallarda olur ama yani. Şimdi bunun ondan bir farkı var mı? Yok. Ama bilimsel denen şey, bilim zaten deneye ve gözleme dayalı. Yani kanıta dayalı şeydir bilim.
Evet.
Şimdi burada kanıt ve gözleme dayalı bir şey var mı? Kanıt var mı? Yok.
Şimdi
o yüzden çıkartmışlar.
Çok mahcup olacaklar. Yani ahir zamanda yaşıyoruz. Mehdiyet devrinde yaşıyoruz. Ve Mehdiyet olgunlaşıyor. Kamilleştiği zaman yani bunlar artık tarihi gülünç hikayeler durumunda olacaklar. Buna inananlar da çok mahcup olacaklar.
Evet.
Yani şimdiden dönseler hiç olmazsa, gerçi biz o zaman da şefkatle yine bağrımıza basarız yani o zaman döndüklerinde ama o Vatikan'dakiler de öyle yani İsa Mesih geldiğinde mübarek onlar da çok mahcup olacaklar. Ya bu yaptıklarını tabii izah edemeyecekler yani.
Gerçi onların şöyle bir açıklaması var yani Hazreti İsa bile gelse biz mevcut düzenimizi değiştirmeyiz gibi bir şeyleri de var, görüşleri de var, çıkışları da var.
Ama o geldiklerinde gördüklerinde onun da yüz yüze geldiklerinde durum değişik tabii bu, olacak. Yani. O zaman ekleyelim. Müslüman evet. olacaklar zaten.
Evet. Bütün Hristiyanları kapsayan bir şey tabii ki değil. Yani orada bir avuç masonun yönetiminde bir yönlendirme var.
Evet,
çünkü değil mi tesise inanmayan, Allah'ın birliğine inanan samimi Hristiyanlar var.
Gerçek Allah Hristiyanlardan bahsediyoruz.
Samimi tabii. olanların olduğunu da bildiriyor ayrıca zaten i̇nşallah. Kur'an'da. Hatta inşallah Hazreti Mehdi döneminde Hazreti Mehdi Hristiyanlara İncil'in aslıyla değil mi? Musevilere de Tevrat'ın aslıyla hükmediyor.
Tabii.
Ve Hazreti İsa'nın gelişiyle birlikte üstadın izahıyla da zaten Müslüman olma eğiliminde olan Hristiyanların tamamının Müslüman olacağı bildiriliyor. Musevilerin de aynı şekilde inşallah.
Yani bir insanın Müslüman olmaması için hiçbir sebep yok. Çünkü aklın ve mantığın ortaya koyduğu gerçekler üzerine bina edilmiş zaten. Yani bilimsel olarak gerçekler neyse ona uyuyorsunuz. Zaten Allah'a götürüyor sizi. Bunun dışında zaten başka bir din olamaz ki. Öyle değil mi? Mesela bakıyoruz, her şey bir anda ortaya çıkmış. Demek Allah bir anda yaratmış diyoruz. Bakıyoruz Kur'an'da Allah ol demesiyle yarattığını söylüyor zaten.
Bunun delilleri de var.
Evet.
Değil mi? Mesela 520 milyon yıllık deniz yıldızı var.
Ha, dur hemen gösterelim. Fosillerle bir filmimiz var.
Çok orijinal bir şey canlı var. Son olarak bunda o mürekkep balığı duruyorsa.
Tamam bulalım onu. Şimdi
yoksa bende var ben gösteririm de.
Fosillere bakalım. Kanıttan bahsetti Cihat Bey. İşte kanıt. Nedir yani evrimin kanıtı? Fosillere bakılır.
Evet.
Mesela sırtlan kafatası kaç yıllık? 23 ile 5 milyon yıllık arası. Bakın detaylara bakın. Dişleri değil mi? Kafatasının şekli yukarıdan çekim yandan çekim. Baktığınız zaman bakın çok net. Günümüzdekiyle hiçbir farkı yok. Her şeyiyle aynı. Değil mi? Sırtlan 50 milyon önce neyse şimdi de o. 50 milyon yıllık elma ağacı yaprağı. Bakın yaprağın bütün detayları var.
Bitkiler için de aynı şekilde yani. Evet. Bir anda yaratılış var. Bir anda ol demesi
lazım. Elma ağacı yaprağı 50 milyon yıl önce neyse şimdi aynı. 90 milyon yıllık, 95 milyon yıllık tilki kafatası. Değil mi? Dişlerini görüyoruz bakın.
Evet.
Kafatasının şekli çok belirgin. Bakın yandan görünüşü. Bakıyoruz günümüz tilkisinden hiçbir farkı yok. Hiç evrim geçirmemiş. Yani ilk yaratıldığı gibi değişmeden duruyor. Çok da sevimli bir tip. Bakın böyle sıçarak dalıyor, dalış yapıyor orada. Bir şey yakalamaya çalışıyor orada.
Çok komik.
95 milyon yıllık testere balığı. Bakın bu da çok sevimli bir canlı. Testere gibi bir yapısı var ön kısmında. Dişleri biraz sonra görecek testere. Bakın. Fakat bu bir mucize. Doğarken yavru testere balığının testeresi özel bir kılıfla kaplı. Annesine zarar vermesin
mucize,
diye.
Evet.
Evet, doğar doğmaz o kılıf da çıkıyor ve normal hayatına geçiyor.
Annesinin vücudundayken hasar vermemesi için
evet.
Annesinin vücuduna özel bir kılıfı var. Koruma kılıfı.
Özel kılıfı var.
Kılıf sonra yani, çıkıyor o şekilde dışarıda.
Yaratılış mucizesi her biri. Her bir şeyde bakın. Hiçbir eksiklik yok, aksaklık yok. 54 milyon yıllık tarçın yaprağını görüyoruz. Bakın çok belirgin değil mi?
Bitki konusuna bakın, zaten aynısı. Girmiyorlar. Evrimciler girmek istemiyorlar bitkilerin evrimi konusuna. Yani bitkilerin yaratılışı konusuna daha doğrusu.
95 milyon yıllık ahtapot. Biraz önce gördük ahtapot kendine değil mi? Hindistan cevizinden nasıl ev taşıyordu?
Akıllı hareketler.
Evet. Yani. Hayır. Öğrenme yeteneği var. Yani gözlemleyerek öğrenebiliyor ahtapot. Çok
problem çözme yeteneği
evet.
Var. Evet.
Bakın günümüzdeki ahtapotu görüyoruz. Aynı. Hiçbir farkı yok. Kollarıyla, vantuzlarıyla, bütün detaylarıyla. 73 milyon yıllık leopar kafatası görüyoruz. Bakın detaylarını. Dişleri olduğu gibi duruyor, korunmuş. 73 milyon yıllık. Kafatasının şekli, yukarıdan görüntüsü. Değil mi? Bakın dişleri.
Maşallah.
Yakın çekim.
Şimdi biz bakın
aynısı.
Onlarca, yani şu anda onlarca gösteriyoruz. İsteyene yüzlerce gösterebiliriz. Yaratılış atlasında binlercesi var.
Evet.
Bir sürü, ya bir sürü evet. Demeyeyim Allah affetsin. Binlerce delil koyuyoruz
evet,
ortaya.
Tabii.
Yaratılışı ispat eden, gösteren. Bir tane getiremiyor evrimciler.
Evet.
Artık insaf demek ki.
Rezil kepaze oluyor. Evet. Şey, leoparla ilgili hemen şunu da ekleyelim. Çünkü leopar saatte 100 kilometre, 100 küsur kilometre hızla koşabiliyor. Dünyanın 3. hızlı hayvanı.
Leopar mı, çita mı?
Leopar. Çita 125.
Evet.
Leopar 3 numara. Yani saatte 100 kilometreyi bir düşünsün herkes. Yani arabayla 100 kilometre gittiğinizde ki sürati düşünün değil mi? Böyle
evet.
Çevre yolunda. 100 kilometre hızla koşabiliyor hayvan maşallah. Allah'ın dilemesiyle.
Maşallah.
Bakın boncuk böceği amber içinde korunmuş. Bütün detayları var görüyorsunuz değil mi böceğin?
Maşallah.
Aynısı.
Bak günümüz, bakın günümüzdeki hali. Birebir aynısı.
Hani
70
evrim
milyon
vardı?
Evet. Evrim yok işte çok açık. Allah'ın yarattığını kanıtlıyor bunlar.
Evet.
Yani %100 kanıtları
evet.
Yaratılışın. 70 milyon yıllık zebra kafatası. Zaten her şey kanıt da inşallah. Allah özel olarak da fosilleri de korunmuş böyle. İnşallah göstertiyor ayrı zamanda. Günümüzdeki zebra. Mene balığı 50 milyon yıllık. Bakın bütün kılçıkları değil mi omurgası olduğu
evet.
Gibi korunmuş. Kuyruğu, yüzgeçleri, başı, kafası.
Yani fosiller ne diyorlar? Diyorlar ki biz evrim geçirmedik. Biz yaratıldık. Allah bizi yarattı diyorlar.
Evet.
Bu fotoğraflar bunu göstermiş oluyor.
Evet.
Yani fosiller taşlaşmış canlılar. Ve konuşuyorlar adeta.
Evet.
Maşallah.
Katsura yapıyor. Günümüzdeki hali aynısı. En ufak bir değişiklik yok. 300 milyon tane böyle fosil var. Bakın örümceğin değil mi? Bütün yapısı korunmuş. Bacakları, gövdesi.
Evet maşallah.
Çok detaylı. Bakıyorsunuz aynı bakın. Günümüzdeki hali neyse 50 milyon yıl önceki hali de o. 90
Şimdi biz
milyon...
tabii bunları masanın üzerine koyunca bahsettiğimiz televizyon programında az önce VTR'de izlediğimiz örnekte olduğu gibi. Hı hı. Normal zaten kimse gelmedi. Karşımıza oturmak istemediler. Sırf onlar masada olduğu için. Düşünün. Çünkü kanıt var ortada.
Daha doğrusu sırf...
Allah'ın varlığının delilleri var ortada. Ve onlar ise dinsizlik propagandası yapmak üzere varlar. Diyorsunuz hayır bak delil ortada işte. O zaman zaten orada bulunmak istemiyor. Kaçmak istiyor tabii ki.
Evet.
Aynı ortama giremediler. Tabii. Evet.
Yanında duruyorlar. Gelin diyoruz, gelemiyorlar. Yani bana biri gel diyecek değil mi? Bize gel diyecek. Duvardan gireriz ya. Yani kapıyı hani fikren tabii yani böyle şey olarak değil de.
Biz zaten tespit
kapıdan almasın duvardan gireriz. Böyle camdan gireriz yani.
Biz zaten tespit edip özellikle neredelerse gidip toplantılarına katılıyoruz. Evet. Yani İtalya'ya da o yüzden gittik. Roma'ya da o yüzden gittik Oktar'la.
Yani gelmeyin diyorlar bize.
Bize gelmeyin.
Rica ediyorlar. Aman aman aman diye yani böyle. Ya bitti işte yani böyle rezil kefaz etmesinler kendilerini. Öyle sağda solda gösteri yapmakla, pankart açmakla evim savunulur mu?
Olmaz öyle şey.
İpsiz sapsız tabii yani böyle.
Hangi devirde
ya baksınlar sonra şimdi milletimize değil mi? İnsanlarımızın %99'u evrime inanmıyor.
Evet.
Allah'a inanıyor. E bu ya buradan görsünler ki kendilerinin ne kadar marjinal kaldıklarını. Evet. Yani artık
evet.
Bu duruma düşmek hoş olmayacağını görsünler. Evet. Şimdi mesela bu oran, tabii biz bunu gururla, iftiharla söylüyoruz, Türk milleti imanlı bir millet. Ama tabii geçmişte biraz durum farklıydı. 60'lardan sonra 70'lerde sol materyalist akımlar çok güçlüydü. Hı hı. Değil mi? 68 gençliği ve onun getirdiği o kuşakta.
71'lerde
zirve yaptı. Yani Türkiye'de de bunun etkisi gözüktü. Gözükmedi çünkü bütün dünyaya yayılmıştı. Evet, evet. Yani o zamanlarda bu bahsettiğimiz oran %50-50 idi belki. Değil mi? Allah'a inanma oranı ile evrime inanma oranı %50-50 idi.
İnsanlar hangisinin doğru olduğunu tam karar veremeyebiliyorlardı.
Tabii propaganda vardı ve buna evet. karşıt bir çalışma da yoktu. Dolayısıyla
bilimsel çalışma yoktu.
Etkileşim oluyor evet. insan ister istemez ama işte 80'lerden sonra hocamızın bu çalışmaları vesilesiyle Allah razı olsun 80'lerden bu yana oran %90 küsurlara çıktı. Hı hı. Allah'a inanma oranı
evet.
Türkiye'de. İşte bu çok önemli bir gelişme. Bu bizim milletimizin yani bir garantörlüğü her konuda yani her sorunda garantisi. Değil mi? Yani
bu konuda da lider olmuş dünyaya.
Vicdanlı, evet. sorumluluk sahibi, değil mi? Devletine, milletine sevgili, saygılı, aklı başında bir toplum oluşmasında, değil evet. mi? Şükrünü bilen, edasını yapan bu konuda vefalı, başkalarını düşünen, yardımsever bir millet olmanın öncü şeyidir bu. İnanç göstergesi yani.
Zaten bir istatistik vardı. Oktar belki o verdir sende. Evrime inanmayanlar, Allah'a inananların oranı Türkiye lider.
Evet.
Bu oranlamada. Yani Allah'a inanç konusunda Türkiye dünyaya liderlik yapmış oldu.
Değil
şu,
mi?
Şu haliyle maşallah. O yüzden imanlı millet diye geçiyor. Evet. Yani. Bediüzzaman Hazretleri de imanlı millet diye söylüyor inşallah. Evet. Hocamız da sık sık üzerinde duruyor Adnan Bey. Sağ olsunlar.
Evet. İngiltere'de bakın 2008 yılında yapılan bir kamuoyu yoklamasıyla yani Darwinizm'in beşiği İngiltere %25'lere düşmüş Darwinistlerin oranı. Yani %75'i artık Allah'a inanıyor İngiltere'nin. Bakın Darwinizm'in beşiği.
Evet.
Kim vesile oldu? Allah razı olsun. Sayın Adnan Oktar vesile oldu.
Tabii,
çok inşallah. Açık. Yani oraya giden yaratılış atlasları, yapılan konferanslar bizi defalarca değil mi? Bütün üniversitelerin aşağı yukarı konferans yaptık.
Cambridge, Oxford.
Hepsi dahil. Yani, İngiltere'nin yani en büyük fakülteleri üniversiteleri değil mi? Ve bütün şehirlerde.
Hemen bütün kampüslerinde yaptık.
Yani ne çok kadar küçük üniversitelere varsa, gidemedik bir tek böyle. Maşallah. Artık yani bazen mali üniversiteler oluyor böyle köşe başında.
Evet.
Artık onlara gidemedik yani. Bütün büyük belli başlı üniversitenin tamamında yapıldı.
Bravo maşallah.
O üniversitelere gittiğinizde gidin gezin. Akademisyenlerin odasına girin. Hepsinin kütüphanesinde yaratılış atlası var.
Evet.
Yani mümkün değil artık yani böyle. Hocamız yani belini kırdı, ciğerini söktü tabiri evet. caizse Darwinizmin.
Biz sırf Sadun'la beraber sırf 24 tane üniversite kampüsünde konferans vermiştik bir ay içinde.
Evet.
Yani
maşallah.
Güneyden başlayıp İskoçya, Wales, İskoçya ve Kuzey İrlanda'ya varıncaya kadar gitmiştik. Hatta İrlanda'da Dublin Üniversitesi'ne de konferans vermiştik elhamdülillah. Evet. Allah nasip
bir
etti.
Bir de çok etkili oluyor. Yani oradaki Müslümanlar hep söylüyorlardı. İlk defa hocanız vesilesiyle inşallah Harun Yahya vesilesiyle Müslüman olmaktan onur duyduk diye.
Maşallah.
Hakikaten hoşlarına gidiyordu böyle o ateistlerin hı. karşımızda ezildiklerini görmek değil mi Darwinistlerin? Böyle ezim ezim ezildiklerini. Yani salondan kaçacak kadar artık böyle. Çünkü bütün evrimci profesörleri geliyordu o üniversitenin. En önde gelen evrimcileri. Biyoloji bölümünden, genetik bölümünden, mikrobiyoloji bölümünden.
Evet.
Tıp fakültelerine girdik yaptık. Her yerde yaptık Allah'ın izniyle.
Maşallah.
Mümkün değil yani böyle 10 binin üzerinde soru geldi. Sadece bana ona da aynı şekilde binin üzerinde konferans tabii. yaptık. Her şeyde soru geliyordu. Ve Allah'ın dilemesi cevap veremediğimiz, üstesinden gelemediğimiz tek bir soru iddia olmadı.
Evet Allah.
Bu da Allah'ın bir mucizesi.
İnşallah.
Yani inşallah elhamdülillah. Çünkü hakkı batının üstüne fırlatırız, o da onun beynini darmadağın eder diyor Allah.
Küfrün hilesi i̇nşallah. Çok zayıf olduğunu da Allah bildiriyor inşallah. O yüzden çok zayıf. Yani öyle bir şeytan öyle bir iddia atmış ki ortaya zaten gerçeği söylediğiniz zaman zaten puf olup yok oluyor, gidiyor. İskambil kağıdı gibi darmadağın oluyorlar. İskambil kağıdına yapılmış binalar gibi üfleyince zaten darmadağın oluyorlar.
Tabii çok büyük bir mucize dairemizin de yıkılması. Şimdi çok sevimli bir eşek yavrusu var. Bakalım mı ona?
Biraz küçük mü ekran?
Bakın. Şu sevimliğe bakın.
Rengi de çok güzel.
Her canlının küçüğü daha
ya
sevimli oluyor.
Bu kadar
oluyor.
Sevimlilik olur ya.
Allah şefkat hissi uyandırıyor değil mi? Maşallah. Çünkü bakıma muhtaç olduğu için. Maşallah.
Allah Munis sanatının örnekleri ya elhamdülillah. Bağırıyor biraz.
He, konuşuyor.
İyi gidiş şifa.
Çok sevindim.
Eşek sevinir mi? Sevinir işte.
Tabii canım, dünya tatlısı ya. Öyle güzel bir hayvan ki maşallah.
Ama
maşallah.
Rengi çok güzel. Evet. Yani, sevimlilik katmış çok.
Güzelliği baksa da böyle çekip şey gözleri var. İri irisi ya. Annesi de çok olgun. Çok
gürbüzmüş. Hiç
etmeden böyle normal takılıyorlar.
Kuzu gibi bir şey.
Tabii bu da Allah'ın hakikaten mucize sanatı. Canlılar çok sevimli olarak yaratılıyor hakikaten böyle inşallah. Ki cennette asıl değil mi? En güzel şekliyle böyle hiç zarar vermeyen en güzel şekliyle. Bu dünyada tadımlık böyle yani örnek olarak gösteriliyor inşallah. Asılları ne diyeyim? Ahirette karşılaşacağız inşallah her şeyin en güzeliyle. Ama çok da sevimliler. Yani hiç öyle Charles Darwin iddia ettiği gibi tesadüfen falan olmamışlar. Hepsi Allah tarafından yaratılmış ve çok güzel olarak yaratılmışlar. Bir de tabii vahşi hayvanlarda da bir değişik bir durum ortaya çıkmaya başladı son zamanlarda.
Bu arada bir tane mesaj geldi. Onu da hemen ileteyim. Bir arkadaşımız Marmara Üniversitesi'nde geçen sene evrim konferansına katılmış izleyici olarak. Konferansı veren biyoloji bölüm başkanı profesör bir hanım varmış hanımefendi. Evrimi anlatmış mütemadiyen. Arkadaşımız da kalkıp bir soru sormuş. Demiş ki bir adet değişen tür örneği verebilir misiniz demiş. Yani bir türün değiştiğine ait bir tane örnek verebilir misiniz demiş. Cevap olarak ne demiş sizce? Ben o konuya çalışmadım demiş.
Yani çok kepazelik bu ya. Çok ayıp yani.
Bunun örnekleri aslında çok. Biz Oktar'la İtalya'dayken Oktar'ın tabii o soruyu sorması yani ara geçiş örneği bir tane yok verebilir misiniz diye çıkması ne kadar tepki topladı.
Vatikan'ı.
Tabii onu Vatikan'dayken. Onu tabii kameraya çektik ama daha sonra ben de kalkıp benzer bir soru sordum. O kameralara yansımadı tabii. Fatuma diyorum pardon. Francisco Ayala. Bu da çok ünlü bir evrimci. Kalkıp şeyi anlattı. Sunumu hazırlamış çok detaylı olarak. Gözün evrimini anlattı. Gözün sözde evrimini, hayali evrimini anlattı. Kafasındaki, hayalindeki evrimini anlattı daha doğrusu. Şöyle iddialar o kadar saçma ki yani hiçbir bilimsel dayanağı yok. Bazı çizimler yapmış, bakın fosil örneği yok. Bilimsel hiçbir veri yok. Bazı çizimler yapmış, işte böyle olmuştur, şöyle olmuştur, bu da böyle en sonunda göz çıkmıştır gibi böyle saçma sapan, hiçbir bilimsel dayanağı olmayan bir şey anlattı orada. Ben de konferansın yani konuşmasının sonunda söz aldım. Dedim ki hocam dedim siz bunu böyle anlattınız. Slaytlarınız güzel olmuş ama dedim ilk canlı, yeryüzünde ilk ortaya çıkan canlı mesela bunlarda zaten gözü buluyoruz. Hatta bir tane iki tane de göz değil. Bunların yüzlerce hatta bazılarının binlerce gözü var olarak ortaya çıkıyorlar bunlar. Mesela trilobit dedim. Bugün soyu tükenmiş. Denizlerin dibinde hatta ayakları bile var, solungaçları var, kalp dolaşım sistemi var. Böylesine bir mükemmel canlı her şeyiyle mükemmel bir canlı.
500 milyon yıllık.
540 milyon var. Yıl önceki ilk canlılara rastladığımız tabakada, Kambriyen döneminde ortaya çıkan bir canlı bu.
Öncesi yok zaten, evet. Bir anda ortaya çıkıyor.
Ve bunun gözleri var. Bir tane iki tane de değil, yani ilkel diye nitelendirilebilecek bir göz yok zaten. Yani kanıt olarak yok yeryüzünde, fosillerde yok. İlk canlının gözü zaten mükemmel, en mükemmel göz. Neden? Çünkü bu canlının gözleri peteksi göz yapısı diye tarif ediliyor. Ve bugünkü işte Yusufçuk böceğinde olsun, işte meyve sineklerinde olsun, onların peteksi arılarda olsun, peteksi göz sisteminin aynısına sahip, hatta daha ilerisi. Neden daha ileri? Çünkü denizin dibinde olduğu için her bir petekte, her bir gözünde çift lens sistemi var. Bakın bizim gözlerimizde tek lens vardır. Bugünkü o yusufçuk ve arı, sivrisinek, onlarda da tek lens vardır her bir peteğin içinde. Ama gelin görün ki bu trilobitte çift lens sistemi var her bir peteğin içinde. Çok daha ileri. Eğer biri ileri daha biri geri diye nitelendirilecekse. Evrimcilerin nitelendirmesi tabii o. Hı hı. Hepsi mükemmel zaten. Bunu dedim evrimle nasıl açıklayabilirsiniz ki dedim. Ne dese beğenirsiniz cevap olarak?
Ne dedi?
Ben dedi trilobiti bilmiyorum dedi.
Yani işte.
Ben trilobiti bilmiyorum demek var mı? Yani siz kalkacaksınız evrimle ilgili bir konferans veriyorsunuz. Amerika'dan Vatikan'a gelmişsiniz. Ama onu nasıl bilmemek mümkün değil. Çünkü bu zaten bol miktarda fosil bulunan bir canlı trilobit. Yani binlercesi değil yüz binlerce örneği var. Fosil örneği var. Herkesin fosile meraklı herkesin evinde de bir tane bulunur hatta. Benim evimde 10 tane var mesela.
Maşallah.
Yani arkadaşlarım, meraklı arkadaşlarımda da yüzlercesi var. Müzelerde binlercesi var, yüz binlercesi var. Yani kalkıp da evrimden bahseden, canlıların evriminden bahsedecek, gözden bahsedecek ama trilobiti bilmeyecek.
Kaçma metodu.
Kaçma metodu. Yani arkadaşımızınki de öyle bir tespit. Yani klasik bir metotları yani ne derler? Minderden kaçma şeklinde.
Demin o başlangıçtaki filmde gördüğümüz evet. gibi bize annemiz babamız yapıyor diyen profesör evrimci yani gibi işte. Yani artık.
Hayır öbürü de diyor ki uçak diyor bir mühendisi yok mudur diyor. Evet diyor. Peki diyor nasıl oluyor diyor. İşte evet uçağın mühendisi var ama içinde demir de var falan.
Çelik
yani böyle yani laf salatası böyle o kelimeyi o cümleyi çarpıtıyor. Tam işte bakın evrimcilerin taktiği böyle oluyor zaten. Evet. Siz bir soru sorduğunuz zaman o soruya cevap vermek yerine böyle bir lafa boğma, böyle Latince kelimelerle lafa boğma taktiği oluyor hep böyle. İşte onun için yani karşısında işi bilen biri olduğu zaman ki izleyicilerimiz inşallah okusunlar evrim aldatmacasını. Bakın ben garanti ediyorum evrim aldatmacasını okuyan, öğrenen birinin dünyada alt edemeyeceği hiçbir evrimci yok. Rezil rüsva eder hepsini.
Halkımız zaten, tüm evet. milleti çok uyanık.
Tabii.
Yani kendilerini aldatmalarına zaten izin vermez. Yani bir insan kalkıp da işte evrimden bahsediyorsa hemen cevabını verir, susması gerekiyor ki veriyoruz ya inşallah. Okullarda hep bu şekilde örnekleri var yüzlerce.
Yani o kitabı okuyan, iyi öğrenen bir lise öğrencisi Dawkins'i kovalar. Yani kaçtığı yere kadar kovalar onu söyleyeyim. Çok da zevkli oluyor. Şundan tabii zevkli oluyor. Çok güzel bir şey. Çünkü bir Müslümanın görevi, bir insanın görevi yani değil mi? Dünyanın yaratılış amacı budur. Allah'ı anmaktır, Allah'a kulluk etmektir. Dolayısıyla mutlaka bir Müslümanın bu Darwinizmin belasının ortadan kaldırılması gerekiyor. Bir put çünkü. Değil evet. mi? Ateizm bunu böyle bir dayanak yapmış. Bazı insanlar put haline getirmiş bunu. Nasıl Hazreti İbrahim putları kırıyorsa inşallah değil mi? Peygamberimiz aynı evet. şekilde. Evet. Değil mi? Bütün peygamberlerin zaten görevi, asli görevi odur. Gönderildiği yere Allah'tan başka ilah yoktur diye söylüyorlar. Değil mi? Evet. İlk bunu tebliğ ediyorlar. Bir de o dönemde ne varsa putlar onları kırıyorlar. Bu dönemin putu da Darwinizm. Dolayısıyla kırılması gerekiyor ki bu belalar bu kabuk dünyanın üzerinden kalksın. İnşallah da oluyor bu.
Nasıl kaldırılabilir peki bu? Hocamız çok güzel metodunu göstermiş. O nedir? Entelektüel bir mücadele. Yani fikri mücadele. Şimdi dünyada savaşlar oluyor. Terörist saldırılar oluyor. Açlık var, sefalet var, çatışmalar var. Bunların hepsi için tek tek kalkıp gösteri yapabilir insanlar. Sokaklara dökülebilirler. Ama bu bir çözüm olur mu? Hayır, hiçbir şekilde olmaz. Hı hı. Çözüm nedir burada? İşte bütün bunların temelini oluşturan, bunlara temel hazırlayan, bunların sözde bilimsel temeli olan Darwinizmin, ateizmin yıkılması. O da fikri mücadeleyle zaten kolaylıkla yıkılabilen bir şey. Çok basit. Basit demeyeyim de çok kolay. Yani anlatıyorsunuz, delillerini ortaya koyuyorsunuz. Zaten onu savunacak kimse kalmıyor. Ondan sonra zaten çatışmayı da kimse savunmaz. Terörü destekleyen insanlar da zaten bir de bakarsınız yok olmuşlardır, gitmişlerdir. Çünkü terörü destekleyen bir insan şey olarak, felsefe olarak, düşünce olarak, ideoloji olarak Darwinizmi benimsiyor. Tabii. Teröristleri o şekilde eğitiyorlar. Tabii. Darwinizmle eğitiyorlar. Veya işte çatışmada işte sen git onu öldür dediğinde işte çünkü onu karşısındakini hayvan gibi gördüğü için kin, nefret, düşmanlık bu şekilde oturtuyorlar. Darwinizmle oturtuluyor. O zaman bunların hepsi zaten ortadan kalkmış oluyor mu?
Tabii.
Oluyor. Bu kadar kolay demek ki bütün bunların ortadan kalkması, bütün sorunların. Dünyanın uğraştığı sorunların bütün temelindeki her şey, bütün sorunlar bu şekilde hemen ortadan kalkabilecek evet, kadar bak, kolay.
Delil de verelim şimdi tekrar.
İnşallah.
Derviniz çatışma terörle ilgili sözlerinden mesela Marx diyor ki, eğer çelişme ve çatışma olmasaydı var olan her şey nasılsa öyle kalırdı. Halbuki bu kesinlikle doğru değil. Çatışma, kan dökme, savaşlar, bozgunculuk zarar getirir. İnsanlığı geriye götürür. Zaten bu hep böyle olmuştur değil mi? 20. Evet. yüzyılda 350 milyon insanın öldüğü 1. Dünya Savaşı, 2. Dünya Savaşı, Vietnam Savaşı, savaş her yerde savaş ve bozgunculuk
vardı. Çözüm oldu mu hiçbir? Hiçbir çözüm olmadı.
Tabii. Mesela Darwinizmin mutlak sonucu, yani çok doğal sonucu komünizm ve terördür.
Evet.
Ya bu çok, çünkü çatışma mantığını siz koyduğunuz zaman çatışma diyalektik materyalizmin temeli. O da doğrudan doğruya teröre gidiyor. Zaten Lenin de diyor ki mesela, terörü prensip olarak hiç reddetmedik ve hiçbir zaman da reddetmeyiz. Bakın bütün komünist rejimlerde kan dökülmüştür. Bu bir tesadüf değil tabii. Bütün komünist diktatörlerin hepsi Darwinist'tir. Değil mi? Komünistlerin, yani samimi olarak komünizme inandığını söyleyen hepsi Darwinizm sanılır aynı evet. zamanda. Neden? Çünkü temeli odur. Yani onun üzerine kurulmuştur. Siz Darwinizmi kaldırırsanız komünizm de temeli kalmaz. Değil mi? Çatışma mantığı. Niye sınıflar arası çatışma diye bir şey olsun? Niye kan dökmek olsun? Niye terör olsun? Mesela Lenin, biz politik öldürmelere kesinlikle karşı değiliz. Sadece geniş halk kitleleriyle doğrudan bağlantılı olan bireysel terörist hareketler değer taşırlar. Bakın ne diyor. Tabii ondan sonra ne oluyor? Milyonlarca insan katlediliyor. Yine Lenin, polisleri, askerleri, devlet memurlarını öldürmek, devlet kurumlarında yangınlar çıkartmak, devletin hazinelerinden paraları almak, devrimci komünist güçler yenilmez silahlı bir güç olarak ortaya çıkmalı, insanları öldürerek, bombalayarak, binaları havaya uçurarak korku yaymak ve bu şekilde toplumun üzerinde komünist diktatörlüğünü teşkil etmek iktidara ulaşmamızın önemli unsurlarındandır. Kimin fikirleri bunlar şimdi? PKK'nın. Değil mi? Aynı fikirler. Lenin, Stalinist bir örgüt. Aynı şekilde bakın. Bombalama, insanları öldürmek, değil mi? Binaları havaya uçurarak iktidara ulaşmaya çalışıyorlar. Aynısını evet. yapıyorlar şu anda. Ve binlerce, değil mi? Bebek katili, binlerce insanımızı katlettiler, şehit ettiler bu şekilde.
Bu da hayranlıkla kendi fikirlerinin temelinin Darwin'e dayandığını söylüyor zaten açıkça. Değil mi? Marx, Lenin hepsi. PKK'da Marksist, Leninist bir terör evet. örgütü. Demek ki zihin yapıları aynı yani. Bunlar evet. evrimci. Zaten terörist başı kendi kitabında da söylüyor yani bu evrime evet. inandığını. Bunların temel mantığı bu demek ki.
Evet.
Dolayısıyla PKK'yla mücadele, Allah razı olsun Sayın Hocamız, Sayın Adnan Oktar, İşte fikri mücadele yapıyor PKK'yla. Değil mi? Uzun yıllardan beri. Hatta ismini bile zikretmiş terörist başı kitabında. Yani ne kadar evet. etkili olduğunun bir göstergesi tabii, aynı evet, zamanda tabii. o. İşte fikirle onun kafasındaki o saçma fikirleri yok edeceksiniz ki önce adam eline silah alamasın. O gücü bulamasın.
Tabii.
Tabii yani o yüzden fikri mücadele çok önemli. Allah'ın izniyle Türkiye'de de bir tek bunu Sayın Hocamız yapıyorlar. Ve en etkili metot da budur.
Tabii. Bakın şeyi de okuyalım. Abdullah Öcalan bakın ne diyor? Hı. Bebek katili. İnsan türünün Homo sapiens türünde günümüzün dil yapısına yol açan kavrama sürecindeki sıçrama iradeli toplum oluşumlarına sıçratma imkanı vermiştir. Yabanıl toplum aşamasında insan grupları bir nevi gelişkin hayvan topluluklarının düzeyini yaşıyordu. İşte bunlar Darwinist mantıklar zaten. Bu sonucunda mutlaka PKK olur, bütün o komünist terör örgütleri olur, faşizm olur değil mi? Irklar arası çatışma diye ırkçılığı getiriyor. Niye? Charles Darwin kendisi ırkçı çünkü. Beyaz Avrupalı adam diyor, üstün ırk diyor. Daha çok evrimleşmiş maymun bütün diğer ırkları yok edecektir diyor. Necip Türk milletini de değil mi aşağılıyor orada haşa yani böyle.
Evet.
Ondan sonra kapitalizm aynı şekilde bireyler arası çatışma mantığını getirmiştir. Emperyalizm devletler arası çatışma mantığını getirmiştir. Anarşizm, terörizm, ırkçılık hepsi Darwinizm temeli üzerinde. Onu çekip aldığınız zaman değil mi? Çatışmanın mantığı olmayacağı için
şeytanın bütün silahını elinden almış evet. oluyorsunuz zaten. Şeytan o zaman sahneden çekilme mecburiyetinde kalıyor. Yani bütün silahlarını elinden almış oluyorsunuz. İnsanları artık kandıramayacak hale gelmiş oluyor.
Evet.
İnşallah.
Son dakikaya girdik. Son toparlayalım isterseniz.
Tabii.
İnşallah. Hakikaten tabii çok büyük bir müjde var. Darwinizm öyle ya da böyle mutlaka kalkacak. Allah'ın inşallah vaadi var. İslam'ın dünyaya hakim olacağını Allah vaat ediyor.
İnşallah.
Ve Allah vaadini mutlaka gerçekleştirecek olandır. Bu mutlaka olacak. Engellemeye de çalışılsa, şöyle de yapılsa, böyle mutlaka Allah'ın vaadi gerçekleşecek. Biz kul olarak herkesin kendi üstüne düşen vazifesi var. Değil mi? İnşallah. Böyle bir amaçla İslam'ın hakim olması için gayret etmek, dua etmek ve gayret etmek inşallah. Bu dönemde hızla geliyor inşallah. Yarın saat 14 ile 16.30 arasındaki programda tekrar buluşmak üzere hayırlı geceler diliyoruz. Şimdi filmimizle bitiriyoruz. Başlangıçta gösterdiğimiz filmimizle yayınımızı noktalıyoruz. Herkese iyi geceler.
İyi geceler.